Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Fem Güçlü Türk. Hoş geldin Fem.
Merhaba Nilay. Hoş bulduk.
Telefonla sen Muğla'da, ben İstanbul'da. Şimdi Fem'le yaşamdan aldığı dersleri konuşacağız. Bitkileri konuşuruz. İletişim sektöründen biraz bahsederiz. Ama şu günlerde biraz şehri bırakıp gitmek, bir ormanın dibinde, köyün içinde yepyeni bir yaşam kurmak üzerine de konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi hemen baştan konuya gireceğim. Çünkü ismin enteresan, değişik bir isim. Prens gibi birisin yani böyle. Hani ismiyle.
Sahne adı.
Sahne adı gibi. Fem ne demek? Kimsenin aklına takılmasın. Kimse böyle ya Fem ne demek diye yayını dinlemekten kendini uzak tutmasın. Sen oradan başla.
Tamam, başlıyorum çünkü çokça dalga geçilen bir ismim var aslında. Yok FM, evet hani radyo FM gibi, işte FM bilimleri gibi, FM dershanesi gibi senelerce bu esprilere gark olmuş biri olarak isimden şikayetçi değilim aslında. Çünkü hem akılda kalıyor, sahne adı gibi gerçekten. Ne kadar çok konuşacağımı birazdan şahit olacaksınız, onu da temize çıkarıyor. FM Farsça ağız demekmiş. Hatta Gonca Fem trarararam falan diye bir şarkı var ya.
Evet.
Orada geçer. Genellikle böyle Gülfem'i Goncalısı falan var insanların isim olarak konulmuş. Ama sadesinden bir Fem galiba benle başlamış. Sonra benden sonra da yayıldı esasen. Çokça arayıp izin alan ya da işte seni gördüğümüz, bildiğimiz için senin gibi olsun diye koyduk diyenler oldu. Dolayısıyla aslında güzel, şanslı bir isim. Güzel bir isim. Yani akılda kalan ve iyi bir iş yaparsan da seni destekleyen bir isim olarak seviyorum bu isimle var olmayı açıkçası.
Hakikaten güzel. Kim koymuş? Kimin aklına gelmiş?
Annemler koymuş. Onların böyle antin kuntin isim koyma adetleri var. Ailede var böyle bir dolu acayip isimler. O devam da etti. Ben de oğluma San diye bir tuhaf bir isim koydum. Adı San'ı üstünde. O da pratik olsun diye. Bu tuhaf isim adeti devam ediyor ailede yani.
Ya şahanesiniz. Kısa ve öz ama şimdi sen konuşmak dedin. Ben yayının başına söyleyeyim. Fem benim konuşmayı en çok sevdiğim insanlardan biridir. Hani konuşmak var, konuşmak var. Asla boş konuşmaz. Hep böyle size bir fayda verir. Anlarsınız, düşünürsünüz, birlikte düşünce yaratırsınız. Çok keyifli bir insandır. Onun için herkesi bu yayını dinlemeye şimdiden davet ediyorum. Çok şey öğreneceğimizden eminim. Baştan başlayalım Fem. Yani sen nerede doğdun, büyüdün, ne okudun ve nasıl iş dünyasına atıldın?
Tamam, başlıyorum.
Tamam.
Bir kere 68 doğumluyum. Hani onu da merak ediyorlar çünkü. 68 ne demek bilmiyorum artık şu anda. 52'lerde filan. hala sokağa çıkabiliyorum Allah'tan. yaşlılığından. Aslında Ankara'da doğdum fakat çok yani ailem aslında Ankaralı. Annem babam Ankaralı. İşte birisi Keskin köyünden, birisi işte Kayseri'den Ankara'ya gelmiş falan falan. Neyse o kısmı uzatmaya gerek yok. Ankara'da doğmuşum ama 3 aylıkken falan İstanbul'a yerleşmişiz. İstanbul'da okudum. İşte Moda İlkokulu. Herkesin birlikte okuyabildiği güzel yıllar. Arkasından Avusturya Lisesi'ni. Yani bir çocuk Avusturya Lisesi'ni niye seçer bilmiyorum. Aslına bakarsan rahibelerle ve böyle son derece disiplinli, sıkıcı, gri, beton bir bina. Karaköy'de felaket falan bir yer. Disiplinli. Nasıl bir insan orayı kendi o yaşta bir çocuk hani ilkokulu bitirmiş ben orada okuyacağım der böyle Robert Kolejleri falan da kazanmışken mesela sınavda bilmiyorum ama bir şekilde o disiplin bana iyi gelmiş demek ki. Bunları söylüyorum çünkü hani sonrasındaki iş hayatımda her birinden bana katılanların çok kıymeti oldu. Sonrasında da şuraya bağlayacağım hani kırsalda yaşar mıyız diye soranlar oluyor bana da ona vereceğim cevabı da etkileyen şeyler bunlar aslında.
Tamam.
Dolayısıyla aslına bakarsan Avusturya Lisesi'nin ve ticaret bölümünün bana kattığı bir takım avantajlar, oradan alabildiğim işte bir işi zamanında yapma, ödevi zamanında yapma, bir takım kurallara uyma ama o kuralları da esnetebildiğin kadar esnetme gibi yaratıcılığı bir noktada kıran ama yaratıcı biriysen o yaratıcılığa da bir disiplin katan bir eğitimden geldim.
Şahane.
Ve lisan anlamında da çok katkısı oldu tabii. O da bugün aslında birçok bitkiyle ilgili bizden daha önde demek istemiyorum ama daha eskiden beri yazılı kaynakla bu işi takip eden İngilizlerin, işte Hollandalıların filan, hani bütün dünyayı gezip de bitkileri bulan, getiren, botanik bahçeler kuran ülkelerin kaynaklarını inceleme şansı verdi bana bu lisan. Yani okuldan hiçbir şey öğrenmediysem o lisan bugün bana çok katkısı oldu. Oradan, yani Avusturya sesinden sonra da yine üniversiteye hiç böyle çalışmadan sınavlara falan iyi okullardı bu okuduklarım. Boğaziçi'ni kazanma şansım oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle kıytırık bir bölüm aslına bakarsan. 2 senelik bir iş idaresi. Hatta komiktir, oradan böyle 4 senede mezun oldum. Daha da ileri gideyim. Arada atıldım okuldan. Çünkü Bodrum'da hadi gari barda çalışmaya başladım yazın. Kendi paramı çıkarabilmek için. Böyle işte kaç yaşındayım artık bilmiyorum, 19-20 falan. Orada kalabilmek için barda çalıştım. Temizledim. Tekneleri, charter, Almanlara kiralanan teknelerin temizledim. Bir otelde çalıştım falan. Bütün hani yaz aylarımı ve sömestrlerimi orada geçirdim. Ve o arada bir dersi almayı unutmuşum. Alamadığım için de dediler ki ya 15 gün sonra sınava girer verirsin, devam edersin okula ya da hani işte bakarsın, atılırsın filan. Girdim sınava, veremedim tabii, 15 günde neyi vereceğim bütün senenin okumadığım dersini. Bir de muhasebe filan gibi gıcık olduğumda bir ders yani. Neyse, kadın şey dedi zaten, hani kalacaksın ama merak etme, haftaya af çıkıyor, geri girersin. Hakikaten de işte bir hafta sonra af filan çıktı, öyle bir şey. Geri girdim ben üniversiteye. Yani o kıytırık bölümü bile ite kaka. Hatta hep dalga geçerim, ben Boğaziçi Üniversitesi'nin kantininden mezunum diye. Çok severdim gezmeyi, tozmayı o anlamda. Yani daha doğrusu sosyal olmayı severdim yani. Dolayısıyla da Boğaziçi'nin işte iş idaresi gibi, böyle çakma işletme bölümü gibi bir yerinden mezun oldum. Ki ailem, annem mesela yüksek mimar, babam işte mühendis, makine mühendisi. İkisi de çok kafaları zehir gibi insanlar. Onlar bile bugün hala aynı şeyi söylüyorlar. Hani annem biraz daha akademisyen olsan iyi olurdu falan gibi bir rüyası varmış benim için ama olmamış. Ama babam her zaman daha mesleğin yolda öğrenilebileceğini, hani illa okulun en iyi okullar olması gerekmediğini, bir vakit kaybı olabileceğini zaman zaman bugün bana itiraf eden birisi mesela. Çünkü aynı şey şu anda kendi oğlumla ilgili hayatımın önünde. Yani o da ne istediğini bilmiyor falan. Sonuçta ben de aslında üniversitedeki bölümü seçerken bile o dönem popüler neydi? Gittik komşuya, dedik ki hey komşu, hani ne var popüler? İşte bir kız çocuğu en nihayetinde. İşte işletme olur, iş dersi olur, şu olur, turizm olur falan, böyle hafif tırnak içinde kız bölümleri diyeceğim. Hani bunlardan birine gir falan diye işte böyle bir şey yazdı, bir sıralama yaptı. Oradan da hasbelkader Boğaziçi'ni kazanmış oldum. Ama oradan da ne öğrendim? Oradan bir kere hani çok dönüp kullanmasam da bir çevre edindim. Yani bugün Türkiye'de birçok yerde iş yapan insanlar bu okuldan, Boğaziçi'nden ve bir community burası sonuç itibariyle. Ben onları tanımasam da çoğu beni bir şekilde bilir oldu. Benim için kapıların tabii ki daha kolay açılmasına bir sebep oldu, bir referans oldu. İkincisi, orada öğrendiklerimi ondan sonra girdiğim turizm bölümünde gerçekten kullanma şansı oldu. Yani 2 senelik bir bölüm belki ama hakikaten araştırmayı, bir Amerikan sistemi olduğu için o Avusturya sisinin disipliner, görece daha ezberci, sert yapısından sonra daha sorumluluğu sana bırakan araştırmacı bir tarafı gelişmiş oldu. İngilizce daha da pekişti ki hazırlığı da atlamıştım zaten sınavda. Dolayısıyla bütün bunların bütününde bir başka fem çıktı. Yani iş hayatına atılmaya hazır bir fem, işte çeşitli şeyleri kuşanmış oldu. Disiplini kuşandı, araştırmayı kuşandı falan falan. Ve bir çevreyle başladı, turizmle başladı falan. Zaten hani Bodrum'da çalışıyorum dediğimde de bir şekilde hizmet sektörüne de girmiş bulundum. Sonrasında da babamın bir lafı vardır. Babam aslında Alarko gruplarında çalışan, üst düzeye ulaşmış bir adam. Yani mühendisken girmiş Karaköy'de tek bir dükkanken Alarko. Sonra işte bu inşaatlar, şunlar bunlar büyüyünce orada üst düzeye gelmiş. Üzeyir Bey'in bir lafı vardır rahmetli. Torpiliniz varsa kullanın derdi. Bu torpil illa kayırmak anlamında tabii, değil.
Tabii, anladım.
Ve hatta babam hani hayatta gördüğüm hakikaten en hani mühendis olmasa hakim olacak bir adammış. Bu kadar adil, bu kadar nasıl diyeyim, işte sosyal demokrat falan, acayip bir adamdır. Kuzenimin babası erken vefat ettiği için ben babama baba mesela demedim o varken yanında, dedirtmediler. Hani doğan adı Dodo diye hitap ettik. Yani o kadar hassastır da bir yandan. Ya, ben kayırılıyorum gibi, yani beni kayırıyormuş gibi olmasın diye bilakis üstüme gidilmesi ile ilgili bir talimatla beni stajyer olarak Alarm'a soktu. Sonra orada ben kendi kendime çalışarak kendimi gösterdim ve oradan Alarko'nun turizm grupları, işte sonrasında biz Muz Cumhuriyeti derdik, bütün o ağır işte sanayi ve inşaatların filan içerisinde bir böyle turizm ve eğlence grubu oluştu, hatırlarsın büyük ihtimalle. Hı-hı. İşte parlament, tabii, sinema tabii. Kulüpler, işte paşalar, Hillside City kulüpler falan, bütün onların yine hani resepsiyonundan girip en tepesine kadar gittiğim bir süreçte 12 sene süreyle orada çalıştım. Sonra hamile kalınca bıraktım işi. Çünkü hep şöyle bir şeyim vardı, fikrim vardı. Çocuğunu başkası bakacaksa niye sen çocuk yapıyorsun? Annem de öyle yapmış. Kendi yaş grubuna göre, şu anda işte diyorum 33 doğumludur, 87 yaşında. 33 yaşında o da işte evlenmiş ve çocuk yapmış. Kendi yaş grubu için geç bir yaş. Evde kalmış esasen aslında bakarsan. o zamanın şeyine göre, anlayışına göre. Ama o da küçük bir hesapla demiş ki ya ben hani tamam mimarlık yapayım edeyim ama aldığım parayı işte bakan kişiye vereceğim. Niye ben bakmıyorum? Hep zannediyorum tarih ailede tekerrür ediyor. ben de öyle yapıp 2 sene en azından hani beyin gelişimini tamamlayana kadar birebir hiç bakıcı yardımı almadan, tabii ki annemden destek alarak çocuğuma kendim baktım. Yani kendimiz baktık. ve ondan sonra da yine işte bir turizm grubunda bir otelin renovasyonu falan gibi hizmet sektöründe devam eden bir takım çalışmalar yaptım. Sonrasında da Berna Sağlam'la, şimdi Berna Etkin Naipoğlu, onunla birlikte bir iletişim firması kurmaya karar verdik. Artık hani memurluktan ortaklığa doğru büyüdüm.
Evet. Yıl kaç?
Noktada da
yıl kaçtır? Yıl,
eyvah, yıl kaçtır? Güzel sordun. Hiç bilmiyorum.
2000'li yıllar mı?
2000'li yıllar olması lazım. 2000 yok. Söyleyeyim 2003'ler falan. Sen evet, 2000'de evet. Doğduğuna göre 2003'lerde falan olması lazım. Hı-hı. O da o Vakko'daydı. Ben Alarko'daydım işte. Ve yani oradan çıkmıştım. Dedik ki bu iki şirket ortak değerleri barındıran iki şirket. Kıymetli şirketler ve orada aldığımız eğitimler, yani bugün gene benim bugün kimsem ya da neysem ona katkı sağlayan firma Alarko. İkimiz de oralardan aldığımız kuvvetle ve özelliklerle birlikte bir firma kurduk. Çok da güzel gitti. Yani Berna'yla çok farklı karakterlerdeyiz. Gece gündüz gibi farklıyız ama birbirimizi tamamladık. Güzel bir 10 küsur senede orada birlikte onunla olduktan sonra bir noktada artık benim ayaklarım geri gitmeye başladı. Yani yaptığım işe inancımdan ziyade, ki hep güzel firmalarla çalıştık. Yani marka iletişim danışmanlığı yaptığımız, Berna'nın hali hazırda yaptığı firmalar, hep seçerek, severek, inanarak çalıştığımız markalar olmasına rağmen, ben artık hani bir markayı bir başkasına anlat, izah etmeye çalış, işte basına ayrı ikna et, halka ayrı ikna et, işte markanın sahiplerini ya da temsilcilerini işte mutlu et falan, bütün o süreci sorgulamaya başladım ve kendi organizasyonlarımızda bile ayağım artık geri gitmeye başlamıştı.
Biraz da yani araya ben gireyim. Şöyle, tam da basının değişmeye başladığı yıllar, senin o ayağını geri gitmeye başladığı yıllar aslında. Hani 2013
bir tık
sonrası.
Aslına bakarsan. Galiba evet. Yani giriyorum araya, bir tık evet değişmeye başlamıştı zaten, ama bu değişim zaten aslında hep var. Yani her zaman bir nedense iyiye doğru giden, kötüye doğru giden bir süreç içerisindeydik.
Neden öyle araya girdim ve bunu söyledim? Çünkü bahsettiğimiz iletişim şirketinin ismi Berna ile Fem. Hani ikinizin isminden oluşuyor ve hani basın tarafından bakınca en kaliteli şirketlerden, işini en düzgün yapan şirketlerden biri. Kişi sektör değiştirmediyse eski gazeteci denilmesine karşıyım aslında, ama mesela bizim işsiz kaldığımız dönemde Berna ile Fem hala bizi çeşitli etkinliklerine, basın toplantılarına çağırmaya devam etti. Ve sen de o zaman vardın, onu hatırlıyorum ve çok takdir etmiştim. Tabii. Bunu çoğu şirket yapmamıştı. Bunu da araya sokmak istiyorum. O çok değerli bir şeydi. O senin ayrılışın da o senelerden sonra oldu. Yani seni hatırlıyorum o dönemde hala. Doğrudur. Biraz tabii, oradaydın. Tabii. Diye
tabii o noktada aslında evet, o noktadaki duruşumuz sonuçta bir çıkar ilişkisi değil ama bir birlikte bir şeyleri var ediyoruz. Yani hani oyuncunun tarafları gibi değil, hepimiz aynı oyunun parçasıyız, takım üyeleriyiz. Onun için hani bugün iyi olur, bugün kötü olur ama sonuçta hepimiz işte biraz ekmek parası, biraz inandığımız bir şeyleri gerçekleştirmek için varız. Hani o disiplinle devam etmiştik. Dolayısıyla ama işte bir noktada ben artık dedim ki ya bu iş bana göre değil. Zaten hep Berna'ya da söylerdim. Berna, bu şirket sensiz gitmez de ben olmasam çok daha güzel gidebilir. Çünkü ben onun ayağına dolanıyordum bazen. Yani çok basit bir örnek. Ben işte bir tane scooter'la toplantıya gidiyorum. Berna daha böyle bir salon kadındadır ya, bir PR kadındır yani. Bayağı yani onun prezansı çok kuvvetlidir. Ben daha zıpır olan tadında. Bana böyle sırtıma vururlar. Ne haber falan, hoş geldin derler. Aynı toplantıya aynı kişi. Berna'ya Berna Hanım buyurun diye kapı açarlar falan. Yani hani orada da çok birbirimizden farklı duruyorduk. Hani onun almak istediği işler oluyordu. Ben direniyordum. Ben bir şey istiyordum. O direniyordu falan. Güzel bir dengemiz vardı ama beni sal, ben gideceğim dedikten sonra da Berna çok güzel işlerini yapmaya devam etti. Ben ismimi de mutlulukla ve memnuniyetle tabii ki orada bıraktım. Yani hani Fem'imi alıp çıkacak halim yok. Dolayısıyla yani orada var olmaya devam ediyorum gönül olarak. O arada da bu sefer de bir Labo Fem çıktı. Ya her yere bir adımı koymak zorunda kalmışım gibi gözüküyor ama böyle bir nokta gibi bu sefer de Labo Fem çıktı. O da şöyle çıktı. Aslında hala Berna ile Fem'de aktif çalışırken sonlarına doğru, son böyle 1-2 yılda demiştim ki Berna'ya, Berna'ya ben daha az para kazanmaya okeyim. Bana daha az müşteri ver. Ben daha az çalışayım. Biraz başka işler yapmak istiyorum. Yani kendime vakit ayırmak istiyorum. Hayat çok kısa. Yani hani ayağım geri gidiyor falan. O da önce ya olur mu öyle şey falan dedi ama baktım ki ben elden gidiyorum. Tamam dedi ya. Hani sen atıyorum 3 müşteri al, ben 5 müşteri alayım falan. Öyle devam etmiştik. O noktada ben böyle motosiklet, hatırlarsın motosikletle tabii, böyle tabii, dünya turları yapıyordum. Tabii. Büyük kendimden 10 kat büyük bilmem ne ton motorla falan. Böyle hatta işte Erdiller, Mirgünler falan. Hep beraber tura gidiyoruz. Ayaklarım benim yere değmiyor. Bunlar böyle iki taraftan ayaklarını değdirip yürüyorlar. Ben bir o yana devriliyorum, bir bu yana devriliyorum falan. Böcek gibi peşlerinde. Neyse. O dönemlerde böyle her gittiğim yerde botanik bahçeler geziyorum. Bilmem ne, zaten hep yeşilciyimdir. Hani deniz mi orman mı desen orman zaten falan. Çocukluğum Avşa'da geçmiş, kum zambaklarının arasında. Hani böyle çocukluğumdan beri işte hayalimde bitkin. Hiç öyle bir şey yoktu aslına bakarsan. Ama böyle bir gün oldu, bir şey oldu. Bir işte Kopenhag'a bir tatile gittik. Bir kızın böyle üçgen küçücük camlarında çok güzel bir porselen bardakta tohum yetiştirdiğini görünce ya böyle bir anda bana ne diye bir aydınlanma geldi diyeceğim. Ya bu üçgen cam, ışık yok. 6 ay ışık var, 6 ay ışık yok. Yani toprak yok filan. Bunlar burada böyle çabalıyorlar tohumla, bir şeyler yapıyorlar ve o küçücük Hollanda bütün dünyaya işte laleler, bitkiler, şunlar bunlar nasıl oluyor bu iş ya filan diye bana böyle bir geldiler. O arada da evimizin hep balkonları böyle işte teraslı falan, işte bir evin terasında da bir önceki sahibi bir dolu saksı bırakmış. Bunlar dedi sana kalacak. İyi dedim, hani bakayım, evlat edindik, onlara baktım falan. Başka bir eve geçtik, oranın terası daha büyük. Yani hani evi büyütmüyoruz, terası büyütüyoruz, bitkiler var diye falan. bu arada o deprem oldu, işte şeyde Yalova depremi. Dava açtı bana apartman, 32 daireli böyle 7 katlı, hatta sonra Labo Fem'in dükkanının altını açtığım Etiler'deki apartman. Sakinler toplanıp işte hem bu saksılara çok su harcıyorsun, su ortak harcanıyor, çok para gidiyor senin yüzünden, hem de işte depreme dayanıklı olmayabiliriz bu saksıların ağırlığı yüzünden. Çatı yani teras kafamıza çökecek diye. Hadi hakim ya. Geldi. Evet, güldü gitti. Ondan sonra neyse çok komik ama bütün bunlardan sonra ben işte sana orada doğdu, orada büyüdü bilmem ne bir şey, sonra dedim ki ben bu apartmanda yapamayacağım, yani korkunç bir apartman ve sakinleri. Ben buradan kaçıyorum. İşte gittim falan, sonra orada otururken oranın bir müşteri milat alanı vardı. Orayı motosikletlerimizi park etmek için biz satın almıştık. Satışlığa çıkmıştı yani. Oraya Labo Fem dükkanımı açma kararı verdiğimde önce evde başladım. Sonra da dükkan olarak oraya geçtim. Yani tekrar aslında koşarak kaçtığım apartmanın bahçesine bir bitkici olarak geri dönmüş oldum. Ve çok komik, herkesin kapısına küçük birer işte splentçik bırakıp ben böyle böyle gittim ama hani bitkilerle geri geldim, çoğu da oturuyordu zaten, bitkilerle geri geldim diye bir mesajla hepsinin kapısına bitkiler bıraktım bir iletişimci olarak, ama ne olmuş, kapıcı arkamızdan hepsini çalmış, ben tek tek dağıttım o çalmış gitmiş bir yerlere, neyse sonra o kapıcı da gitti filan, bu şeylere girmeyeyim şimdi. Neyse, Labofem'de şöyle çıktı. Yani bu işte bitkiler hep balkonda var, öldürüyorum. Eve gelen kadın çok güzel bakıyor bunlara, yetiştiriyor filan. Ama ben sadece bunları dekor unsuru olarak görüyorum. Hani nasıl tarif edersin bitkiyi? İşte yeşil yapraklı, uzun filan. Hani bu kadar bilgi. Ama o zaman da yine bu işte Avustralya'sının artık disiplininden mi, ailenin mühendis kafasından mı ne, hep Excel dosyalarım vardı. Böyle işte bitkinin Latince adı, Türkçe takma adı, nasıl işte su sever, nasıl güneş sever, pH derecesinde toprağın bilmem ne filan diye böyle dosyalar hazırlamışım ta o zaman. Yani işte 2000'li yıllar düşün.
İnanılmaz.
Evet ve tabii şey yok ya, hani internet falan yok diyeceğim. Hani Steno'dan geliyorum ben, öyle düşün. İlk Amazon yeni açılmış, dünyadaki Amazon yeni açılmış, kitap sipariş ettim. A'dan Z'ye bahçe bitkileri ansiklopedisi. Hı hı. Tabii gümrüğe takıldı. Nerede hatırlıyorum, ilk kitap bu. Gümrükte kaldı. Tuğla gibi çünkü yani. Hı hı. Böyle gümrükten tanıdık bulduk, işte bir para ödedik, bir şey öyle geldi. O hala da durur ve hala kullanırım. İsimleri çok değişti sonradan ama bitkilerin yine de çok tabii iyi bir referans. Hı hı. Öyle başladı olaylar gelişmeye. Yani uzunca bir süre sadece teoride kaldı bitki merakım. Ama hani işte gene bu Latince mevzusu nedir, ne oluyor filan, ve onlara bir çok kafa taktım. Kafaya taktım. Sonra da işte bu Labofem olsun bari, hani güzel bitkileri yetiştireyim, bulayım, bunları güzel saksılar ürettireyim yerli seramikçi, hı hı, sanatçılara diye. Böyle bir şey oldu ve önce evden yapmaya başladım. Eve insanlar gelip gidiyordu bitki almaya. Hı hı. Her bir bitkinin şu anda hala yapan çok az var gördüğüm kadarıyla. Hatta benimki gibisi yok diye de iddia edebilirim. Böyle üzerinde gene bütün isimleri geldiği, vatanı, İşte nasıl bakılması gerektiği gibi detayları, yani kendim arayıp da bugüne kadar bulamadığım tüm bilgileri bir pasaport gibi bitki, her bir bitki için tek tek hazırlıyordum. Her bitkiden tanıyayım diye ikişer tane alıyordum. Birine ben bakıyordum, birini müşteriye satıyordum. Ve hani onun başına bir şey gelirse kendim de monitör edebileyim diye bir yandan öğreniyorum, bitkileri tanıyorum. Hani bir yandan da işi döndürüyorum. Hani kaynak sağlıyorum kendime yeni bitki alıp tanıyabilmem için. Bir yandan da okuyorum. Ondan sonra Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ndeki bir işte bahçıvanlık eğitimine gittim. Bunu çok soruyorlar mesela, nereden eğitim aldın diye. Sen de demin sormuştun.
Ya çok acayip bir yer orası ya, değil mi? Ve çok, ne kadar az insan biliyor.
Müthiş bir yer.
Emin ve yani. Evet, aslında, çok güzel. Çok güzel,
evet,
bir yer.
Yani ilgililer biliyor ama dediğin gibi çok daha el üstünde tutulması gereken bir yer. Hı hı. Biraz da bir bahtsız o Ataşehir'in dev binaları arasında güneşte.
Bir de içinden yol oranın geçiyor gibi falan. Ben de çok, tabii, geç öğrendim, evet, onun için öyle söylüyorum. Öyle bir yer mi varmış falan diye. Ben mesela 4 sene önce falan öğrenmişimdir. O ya, da böyle yine meraklı bir arkadaşımdan. Karşı taraf insanı değilim ya, biraz belki ondan.
Evet, doğru.
Bir de bitkilere daha yeni benim, hani 5-6 senedir, hı hı, bu kadar düşüyorum. Doğaya, hı, bitkiye. Hı. Ondan sonra, hı, bir arkadaşımdan öğrendim. Böyle heyecanla gittim. İçinden garip bir yol geçiyor. E5'in hani geçmesi gibi bir şey, evet, değil mi? Ama ne kadar da güzel.
Tabii yonca içinde. Bir yonca, hı, içinde bir yer.
Tamam, evet, öyle bir şey.
Evet, çok çok hoş ve çok kıymetli bir yer. Ve işte yayınları var. Bağ Bahçe diye dergilere çıkıyor. Ona abone oldum falan. Bu aslında bu botanik bahçe Edinburgh işte Royal Botanic Garden'la falan bir işbirliği yapıyor. Ve aslında gene Edinburgh biliyorsunuz dünyanın Edinburgh'u ya da işte doğrusu. onların çok kıymetli botanik bahçeleri, yani dünyadaki iyiler arasında onların yayınlarından, daha doğrusu onların eğitim sistemlerinden tercüme ve işbirliğiyle bir de sertifika veriyor. Yani dünyanın her yerinde bahçıvanlık yapabileceğim sertifika veriyor. Sınavlı falan yapıyor. Hmm. Ve çok az sayıda insan alıyorlar. Bir ilkbaharda bir sonbaharda böyle 12 kişilik falan sınıflar. Çünkü herkes gönüllü çalışıyor. Dolayısıyla da ona böyle kapısında yattım resmen. Yani Aralık 1 Ocak'ta açılacak kayıtlar dediler. Ben 1 Ocak'ın sabah 8'inde bahçenin kapısındaydım girebileyim okursa diye. O aynen o, ondan sonra da onunla eş zamanlı da gene böyle şimdiki kadar yoktu. Şimdi çok var ama o zaman bir tane bulabildim. Bir online böyle sakülent ve kaktüs Avustralya ve gene İngiltere ortak yapımı bir online eğitim grubu. Onlar da sınav yapıyorlar filan. Uzaktan eğitim. Şu anda bütün Türkiye'nin maruz kaldığı uzaktan eğitimin bir benzeri. Ona katıldım. Ondan bir sertifika aldım. Yani aynı eş zamanlı birkaç şeyi birden kendime topladım bilgi olarak. Bir yandan da mesela Türkiye'nin yine çok eski koleksiyonerlerinden Edison'un Avusturya Lisesi'nden hatta sınıf arkadaşı Taner Bey diye bir adam. İlk Google'ladığımda o çıkıyordu karşıma. Antalya'da yaşayan bir koleksiyoner, aynı zamanda da böyle internetten işte satıyor. Finans erası varmış eskiden falan. Ona ben bir e-mail yazdım. İşte Taner Bey, iyi günler. Adım Fem Güçtürk. Şöyle böyle hayat hikayemi sana anlattım gibi uzun uzun anlattım. Şöyle bir cevap geldi. Fem Hanım, iyi günler. Hayat hikayenizi ilgiyle dinledim, okudum. Ancak seramı kapattım. Yardımcı olamayacağım. İyi günler. Bu kadar.
Aa, ben, yazık.
Nasıl? Ne? Nasıl yani? Bana? Ben? Filan. Ben o kadar anlatmışım. Filan. Neyse hallem ettim. Adamın burnundan girdim, kulağından çıktım. Sonunda karısı, ki onunla da aynı gün doğmuşuz, tezahürat öğrendik sonradan. Kadın demiş ki, Taner bu kız da deli. Ya bırak gelsin. Hani belli ki manyak bu da yani. Ve ben bir gün sabahtan uçağa atladım. Antalya'ya gittim. Elimde böyle kağıtlarım, notlarım, sorularım. Ve hani adamın kapısına dayandım. Adam beni bir yerden aldı. Böyle ekmek almış, gazete almış. Bir de beni aldı yoldan. Oturdum, şöyle adama baktım, birden yüzüm kıpkırmızı oldu. Dedim ki, Taner Bey, şu anda yaptığımın ne kadar büyük bir taciz ve ayıp yani. Bayağı adamın hayatına zorla kendimi soktum yani. O da dedi ki, evet biraz öyle oldu dedi. Yani hiç lafını sakınmayan bir tip. Aslında fakat dünya harikası insanlar. Bir gün boyunca süper vakit geçirdik. Tek tek koleksiyondaki böyle çok değişik kaktüsleri ve diğer sukulentleri gösterdi falan. İşte güzel birlikte yemek yedik ettik. Şimdi hala mesela doğum günümde arayıp, onun da karısının doğum günü olduğu için mızıkayla doğum günümü kutluyorlar. Taner Bey mızıkayla işte happy birthday çalıyor falan. Çok tatlı bir şey oldu, bir dostluk oluştu. Ondan yani ona mesela hazırlanarak gittim. Hakikaten içinden çıkamadığım sorularla gittim. Onları hızlı, çünkü yarım günüm vardı yani tekrar uçağa yetişmek için. Bütün onları sordum geldim. Yani bir anlayacağın her kaynağı değerlendirdim. Çokça kitap okudum, defalarca okudum, yine okudum. Fakat haşa söylüyorum, botanik diye işte bu CV'de de bir çektiler ve botanikçi diye yazmışlar. Hiç istemezdim öyle yazılmasını. Yani bir botanikçi denmez zaten herhalde. Botanist denir de. Bir botanistin B'si, hani B'si olamam. Ama şunu iddia edebilirim. Bir peyzaj mimarının bildiği bitkiden çok daha fazlasına hakimim. Hani en azından bunu söyleyebilirim. Gene haşa bir peyzaj mimarisini şey yapmak için değil, hafife almak için değil ama masa başında öğrenilenle sahada öğrenilen arasında dağlar kadar fark var. Yani yaşayarak, elleyerek ve o bitkinin döngüsünü izleyerek bir takım şeyleri deneyimleme imkanım oldu. O yüzden hani sıradan bitki sever birinden belki bir tık daha ilerideyim diyebilirim. Ama yaptığım işin ya da bulunduğum durumun bir adı yok Türkçe'de. Yani ne denir? Bitki sever mi denir? Bitki bakıcısı mı denir?
Hakikaten hani ya, ben de şey yapamadım yani. Sana böyle evet. Ya şimdi Fem Güçlütürk diyeceğim de yayının başında kim ne anlayacak, neci? Tamam mı? Neci yani, bir şeyci, evet. Bitkici hani, bir şey demek zorundayım. Yani, böyle.
Evet.
Bitki sever desem o da az kalacak. Yani ben de bitki
severim.
Evet,
Hayvan Severler Derneği gibi yani, o da olmuyor çok. Hani yoldan bulduğu bitkiyi eve getirip bakıyormuş gibi.
Bu arada Edison'da nasıldı ya Fem? Arada Edison'a ben röportaja gitmiştim Kafa Dergisi için. Koleksiyoner Hı-hı. kafası diye bir şey yapıyordum ya. Hı-hı. Ya Hı-hı. inanılmaz da adamın evi, bilgisi, tutkusu. Ya. Yani ya. Bana tek tek anlatıyor. Yani böyle tamam mı? Kaç kat böyle döne döne çıkıyorsun evinde. Balkon. Ya. Şudur budur, o kadar tutkuyla ya. Anlatıyor ki bunlar onlardan evet. değil, şunlar şöyle beslenirler, bunlar böyle yaparlar falan ve evet. kaç defa adada oturuyordu o, adada başvurmuş ki benden sonra bu bitkiler kalacak, ben burayı müzemsi bir şey yapayım orada hani çay bahçesinin yanında hani tek tek anlatayım. Yani adam buna gönüllü. Edison gibi bir ama aktör. Yapmışlar. Kimse yapmamış yani. Hani benden sonra da kalır. Hani ben bugün anlatırım. Üstlerine yazarım. Nasıl bakılıyor? Ne yapılıyor? Bunların önemi nedir falan diye. Müthiş bitkiler vardı adamda yani. Çok işte ayrı bir tutku. Yani gördüğüm kadarıyla.
Çok. Yani saplantılı bir hal alıyor bir süre sonra. Ama ben o saplantıdan şöyle kurtuldum. Biraz bizimkiler bana maymun iştahlı derler ama ben ona katılmıyorum. Yani maymun iştah işi yarım bırakırsan ya da yarım bırakırsan demeyeyim ama yani çok çabuk sıkılıp ondan bir şey çıkarmazsan bir maymun iştah olarak kabul edilebilir. O bile sorun olmayabilir aslında bakarsan.
Evet.
Çünkü hani geçmişe baktığım zaman kendi adımlarıma doğduğum andan itibaren yaptığım her iş bir yerde başka bir şeye dönüştü. Atıyorum paşanın açılış günlerinde her sene binlerce kişinin adını kaligrafik kalemle tek tek yazardık ve her seferde ya ulan işte şey müdürü oldum atıyorum bilmem ne müdürü oldum hala elimle davetiye isim yazıyorum her sene evleniyor gibi bu ne böyle falan diye. Sonra bu kaligrafik kalem dükkan açtığımda her bitkinin adını elimle yazarken ki estetiğe dönüştü mesela. O filan. O yüzden hani yaptığın saçma sapan şeyler bir gün bir şekilde bir sarmal da başka bir şeye dönüşebiliyor. Çok hoşuma gidiyor bu hal yani. Mesela fotoğraf kursu almıştım. O fotoğraf kursu ve fotoğraf merakım yine dükkanı açtığımda bitkileri güzel fotoğraflayabilme. Dolayısıyla masrafımı düşürme aslında. Yani bir dükkan açtığımda bunu birine yaptıracağıma kendim yapar becerisine ulaşmış oldum. Onun için hani bir takım şeyleri yani hep şöyle bir laf var. Hoşuma gidiyor oğlumun babası eski kocam söyler hep Aksel. Evren hareketi alkışlar diye. Yani hareket etmek yani bir şey yap. Bir şey yapın yani yapalım. O bir şeye dönüşüyor sonra. Mesela buradaki bu izole hayatta işte sıkılmıyor musun? Filan gibi sorular geldiğinde yok hiç vaktim olmuyor diyorum. Çünkü yapacak her zaman bir şey var. Ve bitki de onlar içerisinde. Şimdi onu diyecektim. Şehirdeki Lebofem dükkanının içindeki daha şehirli ev içi, daha yine de stilize dekorumsu ürünlerden burada daha bahçeye sahici bir yani apartman hayatından bahçe hayatına geçmiş oldum bitkiler adına. Yani
salon bahçıvanlığı biraz daha. Şimdi gerçekten bir bahçıvanlık yapıyorsun. Daha da doğanın içinde. Şimdi araya gireyim ben. Bir bu söylediğinle ilgili girmek istiyorum. Şu yaratıcılıkla ilgili. Ben senin bir röportajını okudum. Çok da güzel. Tam nasıl olunur röportajı olmuş o. Yaratıcılık var olan şeyleri keşfedip bir araya getirmektir diyor Steve Jobs. Sen de ben de onu çok yaparım. Şuna benzetiyorsun. Hani bir şey toplamadan önce mesela odanı topluyorsun. Önce tamamen bir dağıtırsın ya. Hakikaten öyle bir an olur. Yani o kadar güzel bir benzetme ki yaptığını. Aslında böyle parça parça meraktan sırf hoşumuza gittiği için bazen de zorunluluk olduğu için bir şeyler yapıyoruz ve sonra aslında o yaptığımız işler nasıl bize güzel bir şekilde geri dönüyor, yerini buluyor değil mi? Yani senin de şimdi
çok acayip.
Evet, demin örnek verdiğin şeye ne kadar oturuyor aslında o.
Çok vallahi tebrik ederim. Onu söylemeyi unutacaktım az kaldı. Çok haklısın. Onu düşünüyordum sana söyleyeyim diye hatta. Bu bir öğrenme şekli. Bunu da bana yine bir ressam, daha doğrusu sanatçı bir yakın arkadaşım söylemişti. Ben dedi yani iki tür öğrenme şekli var. Bir tanesi daha birbirini takip eden şekilde. Yani bir yolda düz gidiyorsun işte öbürü geliyor öyle gidiyorsun. Hı-hı. Birisi de dağıtıyor. Hani her yere dağıtıyor sonra onları toplayarak bir yere varıyor. Ben o ikincisiyim herhalde.
Ben
yani
de.
Her zaman benim evet yani ev hakikaten ev toplarken de yani bir anda mesela bir şeyle başlıyor her şey. De ki bir tane bitkinin saksısı küçük gelmeye başlamış.
Hı hı.
O saksıyı bir büyük saksı şey bitkiyi bir büyük saksıya geçirdiğim andan itibaren yani çok basit bir eylemden dev bir prodüksiyona dönüşüyor iş. Çünkü onun açıldığı yani onun çıktığı yer boşalıyor. Oraya başka bir bitki geçiyor. O çıktığında başka bir masa yer değiştirmek zorunda kalıyor. Masa yer değiştirince perde iniyor falan gibi. Yani o ilk hareketle benim günün sonunda geldiğim noktada böyle ortalık darmaduman her şey bir yerde. Fakat sonunda o kadar güzel bir şeye dönüşüyor ki bir anda o her şey yerini bulduğunda bambaşka yepyeni ve harika bir yer oluşuyor. Hayatta da işte mesela bir tarafta işte yok o okul bu orada bilmem ne temizle orada bir şey yap falan böyle saçma sapan birbiriyle hiç alakasız, dışarıdan bakınca ay bu ne maymun işte, hani çat orada çat burada filan diye gözüken şeyler aslında bir şeyin etrafına mis gibi hop diye DNA gibi sarılıveriyor. benim çok hoşuma gidiyor bu hal. Yani bu benim yoğurt yiyişim diyeyim en azından.
Bir de sende şöyle bir şey vardır. Hep görürüm. Yani tanıştıktan sonra da çok gördüm. Tanışmadan önce de seninle ilgili sanırım öyle bir imajım vardı. Hani annemin eski deyimiyle söyleyeyim, Avrupa'yı. Hani bazı insanlar daha değişik davranmaya daha açıktırlar, daha cesurdurlar. Hı-hı. Yani Hı-hı. seni hep öyle Hı-hı. görürüm. Mesela bir şey yaparken de genellikle öyle olsun diye yapmazsın. Şimdi sana baktığımda genellikle ne istediğini bilen, ne istemediğini bilen, Hı-hı. istediği yönde de Hı-hı. çok büyük bir çalışkanlıkla diyeyim.
Gayretle
Hı-hı. çok güzel, gayretle Hı-hı. giden Hı-hı. bir insansın mesela. O benim çok hoşuma Hı-hı. gider. Hı-hı. Ve şeyin yoktur, klişe, hani ay ne derler, o öyle mi düşünür, bu Hı-hı. böyle mi yapar, o sende işlemeyen bir şey. Hı-hı. Ve mesela demin Hı-hı. bahsederken araya girmedim. Şimdi Labofem'i ilk kurduğunda eve geliyordu insanlar. Tabii ki herkes değildir Hı-hı. onlar ama. Şimdi sen bir şirketin tanınmış bir ortağısın, birden Hı-hı. bitkiciliğe başlıyorsun ve evine Hı-hı. birileri geliyor, bitki seçiyor. Sen onlara el yazınla bir şeyler yapıyorsun, hatta motorla Hı-hı. onları evlere ya da iş yerlerine bırakıyordunuz, tamam mı? Ve sen
gayet
bunları takmazsın.
Sezer'le bırakıyordum. Ben yukarıda atıyorum o gazetenin sahibiyle toplantı yaparken bir sene önce aşağıda muhaberata elimle şey bırakıyordum. Hatta öyle bir mesela arabayla gidiyorum bazen kırılmasın diye bitki böyle özel şeyde kutuda. Diyorlar ki hanımefendi toplantı için yukarı geçeceksiniz herhalde filan. Yok diyorum, ben bayağı buraya geldim, paket getirdim, kuryeyim ben şu anda diyorum mesela. Yani.
Değil mi yani? Ya, evet, bu, yani. Bu şeyin çok hoşuma gider. Yani çünkü bizler genellikle ortalamadan bahsediyorum. Bazı şeyleri çok takıyoruz. Böyle klişelerden uzak yaşamak da, bakmak da ve kendine bu açıdan Hı-hı. güvenmek de çok önemli bence senin hikayeni Hı-hı. anlatırken. Hı-hı. Şöyle bir şey söylüyorsun yine o röportajda, onu da araya katmak istiyorum bir nasıl olunur olduğu için. Severek yaptığın iş seni her zaman bir yere götürür. Yani bu zaten temellerden biri. Bunu da söyleyeyim dedim. Sen devam et tabii.
Yani tamam, son söylediğinden gideyim. Ben genelde hep sonuca odaklanılıyor ya. Yani işte mesela görüyorlar bizim işte buradaki ev fotoğraf, işte hayalimizi yaşıyorsunuz. Hep bir resim olarak bir hedef konuyor. Ya da işte şu kadar para kazansam hayatımı değiştireceğim. İşte şu kadar daha kenara koyayım bilmem. O gün hiç gelmiyor. Çünkü o gün geldiğinde başka bir hedef çıkıyor. Dolayısıyla hedefi koyup, ya ben hiç hedef koyup yürümedim. Hep derler ya işte gözünüzde canlandırın, bir hedef koyun, hayal edin, oraya doğru işte gidin falan. Ben öyle bir şey olmadım. Hiç hayalim, ya hayal edebilen biri de çok değilim esasında. Hı-hı. Mesela bu da herhalde gene annemin babamın daha rasyonel tipler olmasıyla ilişkili. Ve hani bir takım bize biçilmiş rolleri kolay kabul etmekte hep zorlandım. Allah'tan da bunları kabul etmem için direnen bir ailem olmadı. Çok gene söylüyorum, şu an hesapladım 87 yaşında annem, babamdan büyüktür yaşı. Aynen, babam da işte bir yaş küçük falan. Çok rasyonel tiplerdir, modern tiplerdir. Biri ateisttir, biri deisttir falan. Ve hani hiç o anlamda da hiçbir şeye zorlanmadım. Yani ne din seçimi için zorlandım, ne dil seçimi, ne okul, ne istiyorsam onu yapabileceğime bir güvenle büyüdüm. Yani söylüyorum işte 90'lı yıllarda bir kızın Boğaziçi'nde okuyan tek başına Bodrum'da bir ortak ev tutup birileriyle bir oda tutup daha doğrusu bir barda çalışması kabul edilebilir bir şey değil. Dehşet verici bir şey. hatta o noktada bile biraz annemler direndi hakikaten. Ya emin misin? Ya kızım eminim, yani tuvalet de temizleyeceğim. Hakikaten tuvalet de temizledim ve hiç de gocunmadım ve bunu da bugün hani anlatabilmek için yapmış da değilim. Bunu zaten biliyorsun ve söylüyorsun. Şeyi seviyorum. Yani yaptığım iş her ne ise seviyorum ya da bir şey için yapıyorum. O tuvaleti niye temizledim? Çünkü Bodrum'da olmak istiyordum. Bu kadar. O şartlarda ve o günkü imkanlarımda bulabileceğim en hızlı iş oydu. Sonra orada güzel resepsiyona geçtim. Zaten resepsiyonda iyi çalışmaya başlayınca dediler hop gel seni işte şu tarafa alalım bilmem ne müdür ol filan. Yani zaten yaptığın işi o anda ya severek ya da gayretli şekilde yapıyorsan o seni bir yere götürüyor zaten. Sen işine odaklan abi, yap işini güzel yap yani. Oradan nerelere gidersin? Dünya bu başarı hikayeleriyle dolu yani. Hiç illa, çünkü hep bir bahane var, anladın mı? Ya işte mesela şimdi gene diyorlar Oh diyorlar, zenginsiniz tabii, tuzunuz kuru, orada anlatın sonra doğal hayat falan. Parayla alakalı hiç değil. Ben zengin bir aileden de gelmiyorum. Zengin de değiliz. Hani orta direk, evet okey olabilir. Fakir değiliz ama hani zengin ailelerden sayılmayız. ve parayla ilişkili olmadığı şöyle belli. Bunu bile bize söyleyenler bizden daha zengin olabilecek insanlar, olan insanlar. Yani olan, altındaki arabayı satsan benim evimden 5 tane yaparsın mesela. hep insanların bahanesi var bir takım şeyleri yapmamaya ya da yapamamaya, ya da bulundukları yerin titriyle, oranın kartvizitiyle var olmaya çalışıyorlar. Tabii. Benim şansım şu oldu, sen kendine biriktir apoletini, kendin çalış, kendinde olsun gücün. Yani dinamonda gücün de kendinden olsun. Ben öyle büyüdüm, kendime güvenim tam, her konuda hep şöyle dedim. Bir şey olsa yine giderim, atıyorum bir yerde kasiyerlik yaparım, yine çalışırım. Hı-hı. Yine illa üst düzey vesaire olması gerekmez, ekmeğimi çıkarırım abi taştan. Hı-hı. Yani burada da şimdi evet emekli oldum, 18 yaşımdan beri çalışıyorum, hakkımla da emekli oldum. 3 kuruşluk bir emekli maaşım var. Ona sığacak şekilde evimi de kendim temizleyebiliyorum, bahçeme de kendim bakabiliyorum. Bir tane de paramdan arttırdığımda da köyden bir Ayşe geliyor yardıma, o da el veriyor. Hayatımı döndürüyorum mis gibi. Yani parayla, pulla, şartla, içine doğduğun dünya, şans filan, bunlar evet bazıları kıymetli. Yani olsa ne ala, ama olmayanlar için de bu ihtimaller her zaman var. O yüzden hani evet dediğim gibi hiç başkası için değil, ben kendim için yapıyorum ne yapıyorsam ve bana dayatılmış şeylere de gıcık oluyorum yani. Hani evet, kadınsın evet. Böyle davranman lazım, annesin böyle davranman lazım. Ben anneyim, oğlumu babasına son senesinde lisesinin gönderdim, daha doğrusu orada olmak istedi zaten, bekledik gelir mi diye, gelmedi, orada daha memnundu. Nişantaşı'nda babasıyla takıldı mesela. Hani normalde abi anne çocuğunu en bilmem ne falan, hiç bir kulağımdan gider bir kulağımdan çıkar yani. Hepimiz memnunuz, oğlum da dünyanın en tatlı bir ve mutlu bir insanı oldu falan yani. Hiçbir sıkıntı yok, hiç başkasına bir şey düşmez demek istiyorum bir başkasının hayatı için.
Tabii bunu bir kere deneyip yapınca zaten ondan sonra çok emin oluyorsun. Yani ben kendim evet. için de onu söyleyebilirim. Ailemin benim yaptıklarımla ilgili düşünceleri için de onu söyleyebilirim. Yani bu kız onu da yapıyor ama sonra onu da yapıyor. Her işi hakkını vererek ya yapmaya çalışıyor. Ondan da bir şey öğreniyor. Bir şey onu da anlıyorlar zaten.
Ya bir de bir şey diyeceğim. Hani ama diye anlatıyoruz ya mesela. Ben hep şeyi savunuyorum. Aslında böyle hani üst düzey yöneticilik falan hiç de öyle çok da matah bir beceri değil esasına bakarsan. Esas aşağıda iş yapanlar, yani zor şartlarda iş yapanlar. Tabii. Şimdi içinde geçtiğimiz durumlarda bile ya, yani hani doktor kadar işte orada çalışan temizlik görevlisi de zor iş yapıyor. Yani burada bence iyi iş, kötü iş, kolay iş, hani üst iş, alt iş falan yok. Herkes aynı takımın parçası. Dolayısıyla ama dememek bile lazım bir işten söz ederken. Ben hep ısrarla kendi oğluma da aynı şeyi anlatıyorum. Herkes bir başkasının işini bir gün en azından yapmalı. Bir iki gün denemeli. Onun ne güzel. Çektiğini, ne zorlukta çektiğini bilirsen, sen bir restorana gittiğin zaman bakar mısın diye efelenmezsin. Ya da hani karşındakinin de ne duygusu olduğunu anlayarak hareket edersin. Bu çok önemli ya. Beraber yaşıyoruz bu dünyada yani herkes. Dolayısıyla benim için yani gerçekten iş farkı da yok. Ev kadınlığı mesela dünyanın en zor işi olarak kabul ediyorum. Yani bütün işlerden çok daha zor bir iş. O yüzden yani hani iş meslek seçmek falan bence konu değildi. Ev kadınıysan bile ev işini iyi yapacaksın abi. Yani güzel yapacaksın, titiz yapacaksın, düzgün yapacaksın filan. Konu bunlardan ibaret.
Tabii zaten benim şu günkü durumda iyice şuna benzetiyorum. Hüsamettin Koçan'ın Kökler diye bir sergisi vardı. Böyle ağaç köklerini görsel olarak dışarıya çıkartmış. Tam tersi, ağaçları ters çevirdiğini düşün. Yani öyle bir örnek vereyim. Bir eseri öyleydi. Yani köklerimize dönmek, ters yüz etmek gibi. Şimdi bugün bakınca da aslında işte üst meslek, alt meslek gibi bir şeyler yok diyoruz ya. Aslında ne kadar alt görülen şey, şeylerin ne kadar önemli, hayati olduğunu görüyoruz değil mi? Çünkü bir takım insanlar evlerine giremiyorlar. Çünkü onlar çalışmasa biz hiçbir şey yapamıyoruz. Tarım olmasa, bugünlerde ekilmek zorunda o tarlalar, hiçbir şey gelmeyecek evimize yani. Böyle kalacağız, şimdi bakacağız
onu
yani.
Onu söyleyeceğim.
Ne kadar besin, değersiz besin, o işte.
Yani şu çok saçma ya. Besini üreten adam en aç ve açıkta ve zorluklar çeken adam. Ve ne kadar zor. Burada işte 2 tane domates yetiştireceğim diye 2 senedir belim patladı yani. Hani o kadar zor ki, o kadar çok bilinmezi var ki. Hani üstelik de ben bunu evi geçindirmek için yapmıyorum ki. 3 domates yemem, 2 domates yerim kadar bir rahatlıkla yapmam o kadar zor. Ve bu zorlukları yaşayan ve bize bu gıdayı sağlayanlar en aşağıda. Ama bunu işte dükkanına koyup bilmem ne yapanlar. Ya burada bir zaten hata var. Yani sistemde zaten bir hata olduğunu hepimiz şu anda görüyoruz.
Evet. Bunlar işte hani ders olacak, neler bize korona günlerinden ders kalacak diyoruz ya, herhalde bunlar da yani tabii ki İnşallah. O dersleri alabilirsek olacak. Şimdi Fem, sonuçta sen şehirde güzel bir hayatı olan bir insandın. Sizin kırsala gitme kararınız nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Nasıl gittiniz? Neler yaptınız?
Aslında biraz vermedik. Anlat. Çok komik söyleyeceğim. Aslında vermedik. Şimdi biz Sezer'le 10 senedir birlikteyiz. Yaşı benden küçük. Bunu hep soranlar oluyor.
Ya çok komik. Arada onu söyleyeyim mi? Ben şimdi benim arkadaşım durup dururken onu Google'lamıyorum tabii ki yani. Ama bugün şimdi ondan buluşacağız diye çalışıyorum, ediyorum. Google'a girdim, şunu görüyorum. Fem Güçlü Türk ile ilgili aramalar. Fem Güçlü Türk ile başladığını düşünün. Eşi, sevgilisi kaç yaşında, eşi kimdir, hayat arkadaşı, oğlu, eşi kim, eşi Sezer Savaşlı, eşi kaç yaşında. Höh dedim ya, bir kadını bu kadar erkek üzerinden tanımlamak ve merak etmek ve sormak
üstelik nasıl
bir şeydir
yani. Üstelik de o kadar
yani.
İşleri zor ki, çünkü bunu sorduklarında çokça cevap gelebilir. Çünkü bu ya iki eski kocam var mesela. İki kere evlendim, boşandım yani. İşleri bayağı zor, araya dursun o arayanlar, ne arıyorlarsa bilmiyorum. ama şöyle söyleyeyim, Sezer'in annesi de babasından büyük. Benim annem benim babamdan büyük. Bizde yaşlar, kavramlar falan böyle konularda bir şey yok. Bir sosyal ne derler, dayatma yok. Yaşın aklı da yok. Dolayısıyla biz Sezer'le 10 senedir beraberiz. Evet, benden küçüktür. Hatta ben onun ailesine yaş olarak daha yakın bile olabilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hepimiz, bütün aile yani benim ailem, onun ailesi, hepimiz alan memnun, veren memnun. Hatta ben başlarda biraz tedirgin oldum. Daha o zamanlar, çünkü Bernal FM'deydim. Ya acaba ulan ne der, yani biraz daha göz önündeyiz o zaman filan. Sezer dedi ki, ya dedi, sen düştüğünde sen kendine gülmezsen başkalarına gülmek için şey verirsin, imkan verirsin. Yani sen önce kendinle barışık olacaksın. Hakikaten de bunu bana söylüyor. Dedim ki, ya ben zaten kendi dünyanın en barışık insanıyım. Ben neden hakikaten endişe ediyorum? Ve dolayısıyla biz sonuçta 10 senedir beraberiz. Sezer'le İstanbul'da da gayet güzel bir hayatımız var. Birlikte yaşıyoruz 10 senedir. Ve sırça kümesimiz vardı aslında. İstanbul'daki evimizden, işte Labofem'den, oradan buradan memnunuz. Sezer evden çalışıyor zaten çoğu zaman. Ve bir gün buraya tatile geldik. Akyaka tarafına. Ve böyle 3-4 gün kaldık. Ya güzel bir işte böyle tatlış bir yer yani. Böyle eski bir balıkçı kasabası, emekli insanlar falan. Ama surf yapmıyorsan, yani kite surf yapmıyorsan falan, çok enteresan bir durum yok bu köyde. Çünkü Akyaka'yı ben görmemiştim çok uzunca bir süre. Hep duyuyordum yani, hiç görmemiştim daha doğrusu. Duyuyordum. Fakat şey vardı işte, burada bir takım botanik bahçeleri var falan, onları görmek istiyordum. Böyle 3-4 günlüğüne gelince, sonra burada kite okulu sahibi arkadaşlarımızdan bir tanesi bizi bu arka taraflarda, daha böyle Ula tarafına doğru, ormanlık taraflara falan, oralara götürdü. O anda biz de böyle bir ah burası şahane falan, böyle bir aydınlanma ikinci kere yaşadık. Ve şunu zaten görüyorduk. Ben kendimi bildim bileli aslında, hani böyle barlar marlar falan diyorum ama bitkisel hayatta yaşamayı çok seven biriyim. Yani böyle güneş battı mı enerjim düşer. Uyurum, sabahleyin de erkenden kalkarım. Kendimi bildim bileli böyle. Yani yaptığım işlere rağmen öyleydi. Evet işte o bitkisel hayat burada vücut buldu bir noktada. Ve şehirde de şehirle alışverişimiz bitmişti bizim. Yani şehir derken aslında atıyorum belki Londra'da, Berlin'de, New York'ta falan olsaydık belki bu kadar değil ama İstanbul'un eskisini bilen insanlar olarak, ben Moda'da büyüdüm falan. Eskisini bilen insanlar olarak İstanbul'un şimdiki haliyle alışverişimiz tamamlanmıştı. Yani güzel vakit geçirmekten daha çok kötü zamanlar geçirir halde bulduk kendimizi. Gerek trafiği, gerek insan kalitesi falan. Evet, aktiviteler çoğaldı, konserler, şunlar bunlar ama hiçbirine gidemez olduk. Gitmek istemez olduk. Çünkü orada geçireceğimiz bir saatin önü ve arkasında oraya ulaşması ve oradan geri dönmesi esnasında başımıza gelecek olan korkunçluklardan hani hiçbir tadı tuzu kalmıyor zaten gittiğin yerin falan. Onun için biz baktık ki zaten hiçbir yerinden faydalanmıyoruz şehrin. Yani niye şehrin o zaman osunu busunu çekelim. Onun üzerine de aslında yarı zamanlı diye düşünürken 1,5 sene sonra buraya taşındık biz. Yani buraya geldik o tatile. Tatilden dönerken emlakçıya briefimizi bıraktık. Adam bizi bir hafta sonra çağırdı. Bir yer var elimde sizin briefinize uygun, görmeniz lazım dedi. Geldik, gördük, aşık olduk. Aldık, 1,5 sene tamamen buraya taşındık. Bu kadar hızlı gelişti olaylar. Aslında kafamızda yoktu. Yani hani orada mı yaşasak, burada mı yaşasak, biz artık kırsala gidelim falan, öyle bir şeyimiz yoktu. Hı hı. Ama böyle birdenbire burayı gördük. Cebimizde de bir birikmiş paramız vardı. Bir başka bir küçük evimiz vardı, onu satmıştık falan. Onu koyalım falan derken oluverdi. Bir anda oldu yani.
Yani peki ev, şimdi görmeyenler ve bilmeyenler için çok değişik, hı-hı, bir eviniz var. Çok enteresan bir ev yaptınız orada. Şimdi ben, hı-hı, ara sıra, hı-hı, size geliyoruz. Geldiğimizde Instagram'a, hı-hı, fotoğraf koyarsam altında, hı-hı, böyle yorumlar birikiyor. Nasıl bir, hı-hı, ev? Çok güzel. Hani, hı-hı, böyle kuzey ülkelerinde görebileceğiniz, hı-hı, mimari yapıda enteresan, hı-hı, bölgenin genelinden kendine ayıran bir eviniz var. Hı-hı. Ona nasıl karar, hı-hı, verdiniz? Sen çok bilerek, böyle hesap ederek bir şeyler yaptırdın, ettirdin. Biliyorum şimdi, hı-hı, memnun musun, hı-hı, onu bilmiyorum ama içinde, hı-hı, yaşarken. Hı-hı. Onu da biraz, hı-hı, anlatsana.
Tabii anlatayım. Şimdi bir kere şey, çok yani arsayı seçişimiz şöyle oldu. Daha doğrusu bu arsayı seçmeye karar vermemizin sebepleri aslında yaptığımız birçok, dünyanın birçok yerine gittiğimiz yerlerde sevdiğimiz şeyleri bir yerde bulduk. Yani, hı-hı, bir tarafımız çam ormanında, bir tarafımız işte Defne, bir tarafımız işte nefis bir rüzgar alıyor falan. Yani biz buradaki emlakçıya yaşamayı düşüneceğimiz arsanın briefini verirken aslında bütün ömrümüz boyu kafamızın, gönlümüzün, gözümüzün bir yerlerinden geçmiş şeyleri biriktirerek bir yazı yazdık. Bir kere Alaçatı'nın denize yakın yerlerin, mesela Alaçatı gibi başına gelenleri ya da işte, hı hı, Urla diyelim, hani işte sen düşün artık sahil olan yerleri, ne olduğunu bildiğimiz için bir kere, tabii, denizle çok ilişkimiz yok bizim o kadar fazla. Hani gerektiğinde gidip girebilelim, evet, ama, hı hı, hani dibinde olmaya gerek yok çünkü derdi çok oluyor. Uzakta olmamız yeterli. İnsanlara uzak olalım. Hı hı. Bağırınca duyulsun ama hani ne olur ne olmaz o da. Ama hani onun haricinde kimseleri görmeyelim mümkünse. İşte bir yanımız orman olsun filan. Bütün bu briefleri aslında bir ömür boyu biriktirmişiz. Yani ister işte görerek, ister gezerek de. Bir kere arsa öyle oldu. Arsa öyle olduğunda imarlı bir arsa aldık. Normalde buralarda biliyorsun hep işte büyük tarlalar alınıyor. İçine işlik niyetine yerler yapılıyor filan falan. Onda da bir takım kısıtlar var. Yani metrekaresi belli, formu belli filan. İki katlı çoğu zaman yapamıyorsun bilmem ne. Biz burada dedik ki evet, böyle bir yerimiz var. Daha küçük, kendimiz işte bağ bahçesine bakabileceğimiz büyüklükte, kimseye muhtaç olmadan ne maddi ne manevi bir yerimiz olsun. Ufak bir yer aldık. İki dönüm. İki dönüm büyük gözükebilir ama değil. Çünkü içinde zaten işte ne bileyim arabanı park ettiğin yer, işte seranı koydun falan zaten bahçe az kalıyor. Ama bir işte 100 metrekareye oturan bir ev yapalım dedik. Önce konteynerden yola çıktık. Yine bütçemiz az olduğu için. Benim yine seyahatlerimde çok kıymet verdiğim, elinde böyle gittiğimiz ülkenin mimarlarının kataloglarıyla adım adım ülkeyi, şehri dolaşan bir mimar arkadaşım Salih Küçükluna diye. Onu aradım hemen. Dedim ki biz böyle bir yer aldık. Biz buraya konteynerdan ev yapmak istiyoruz. Ne diyorsun? Dedi ki ben konteynerler üzerinde çalışıyorum. Ama sizin imarlıysa eğer konteynere bağlı kalmanıza gerek yok. Zaten daha da ucuza çıkmıyor. Üstelik de deprem bölgesi, iki katlı yapacaksan şu bu. Onun için de yine bir takım başka projeler gerekiyor. Siz oraya adam gibi bir tane başka sabit bir yapı yapın. Yani buna izniniz var çünkü. Onun üzerine camı ağırlıklı olan betonarme bir bina da karar kıldık. Aslında konteyner mı diye soranlar oluyor şimdi. Çünkü baktığın zaman formu kare ve kare prizma ya da dikdörtgen prizma olduğu için konteyneri çağrıştırıyor. Evet. Ama konteyner değil. Fakat cephelerinin çoğu cam. Dolayısıyla içerideyken dahi dışarıdayız gibi. Yani dev, evet, bir cam çadırda yaşıyor hissi var. Ve hesapları da tabii gün doğum gün batımı, işte bulunduğumuz alandaki gördüğümüz cephe, rüzgar, mesela sivrisinek yok burada büyük şans filan gibi bir takım doğa şartları dikkate alınarak yerleştirildi. Şu anda mesela seninle konuşurken harika bir gökyüzüne ve yıldızlara bakıyorum. Uyurken de öyle oluyor. Karşımda çam ormanı ve şu anda şakır şakır yağmur yağıyor, şimşeği seyrediyorum filan. Yani dışarıdaymışım gibi yaşıyorum evin içinde. Dolayısıyla de Ahan'a da aday olduk aslında geçtiğimiz sene. Ahan ödüllerini alamadık ayrı. Çünkü dünyada bir trend olarak kırsalda daha çağdaş yaşam diyeyim. Yani hani kırsalda köy yaşamından öte biraz daha el değmiş bir hayat üzerine bir şey yapılmış. Geçen sene çok kategori açılmış, çok da giren olmuş. Katılım çok fazlaydı. Kazanamadık ama en azından ödül olmak, aday olmak bile gururumuzu okşadı doğrusu. Ve ben hala çok memnunum. İyi ki böyle olmuş. Biraz da şöyle bir sorun oluyor. Sonradan mecburen bir çit çekmek zorunda kaldık. Cam, evde oturduğun zaman camı geniş, sana da söylemiştim daha önce. Kim o diye bir soru yok. Bu kim diye bir soru var. Çünkü bir anda mesela posta geliyor. Adam camda. Yani sen salonda oturuyorsun eşofmanla. Camda postacı falan. Onun bir üzerine de sizin... bir küçük bir kapı yaptık.
Sizin merak edeniniz çok olmuştu. Biz size ilk geldiğimizde o muhabbeti hatırlıyorum. Daha o çit yoktu. Hı-hı. Yeni yapacaktınız Hı-hı. siz. Yani gelen Hı-hı. giden müze bakar gibi ya da sanki oraya bir göktaşı düşmüş gibi bu ne demeye geliyordu değil mi böyle? Hani kapınızın önüne evet. kadar yani çok acayip yani bir sürpriz, dönem yaşadınız.
Evet yani hala yaşıyoruz inanmayacaksın. sürpriz yapanlar, kapıdan geçerken girip gezenler, siz rahatsız olmayın biz geziyoruz diyenler. Bir kısmına hak veriyorum çünkü Labofemi bir botanik bahçe gibi işte YouTube'da falan anlatırken gezdiriyorum bahçeyi falan. Yani gezilebilir ya da bitki satın alınabilir markası olan bir yer gibi düşünüyorlar diye anlıyorum. Yani hani bu kadar rahatlıkla işte gelmek istiyoruz, gezmek istiyoruz, tanışmak istiyoruz diye günde onlarca telefon ya da işte şey geliyor, mesaj geliyor. Böyle anlaşıldığı için diye varsayıyorum. Cevaben de şunu söylüyorum. Biz çok sosyal insanlar değiliz aslında bakarsan. Çok az sayıda İstanbul'da da evimize girip çıkan insanlarla burada görüşme kararı aldık. Hı hı. Yani hiç tanışmadığım birini burada evimin normal günlük akışı, yani şimdi İstanbul'da yaşıyor olsam ben hiç tanımadığım birisi benim evime gelir mi gelmez. Hı hı. Burası da öyle yani hı hı. anladın mı?
Tabii,
dolayısıyla
tabii.
Hani İstanbul'da görüştüğüm 3-5 yakın sizler gibi arkadaşımızın dışında yani ziyaretçi kabul edemiyoruz hani ev burası diye. Zarifçe yani bozulanlar oldu, birisi burada evlenme teklif etmek istedi mesela kız arkadaşına. Böyle teklifler hiç tanımadığım birisi bebe. Yani müsaade ederseniz orada işte evlenme teklif edebilir miyim falan. Yani böyle çılgın projelere gark olduk. Ama şiddetle direniyoruz.
Ya bir de yani tanıdık bile olsa zor. Yani sonuçta sen oraya biraz izole olmaya gitmişsin. İkide bir misafir geliyor. Yani ben bile gelirken ki biz her sene artık baharda bir gelmeye bile çalışıyoruz. Artık, evet. Ondan sonra evet. Mutlaka ben böyle çok kendimi tartıyorum. Hatta biz gece de kalıyoruz ama hani işte... ne bileyim bir kahve içip çıkabiliriz diye düşündüğüm zaman oluyor. Çünkü çok yoğun oluyor orası. Millet de merak etti. Arkadaşlarınız çok. Gelip giden orayı merak ediyor. Bahçeni merak ediyor. Evi merak ediyor. Enteresan bir şey ama o da çok yorucu sonuçta.
Ya bir çek şekilde. Çek yani. Biz sizin gibi canlarımız var. Başımızın üstüne sormadan dahi gelebilecek. Bir sorsalar iyi olurlar var. bir çek atmak için gelenler var. Ben gördüm orayı demek için gelenler var. Bir hakikaten burada bir hayat sürmek ya da işte mimari bilgi almak için gelen var. Mesela bu aralar çokça sorun oluyor. Kaça mal ettiniz işte, neredesiniz falan. Çünkü belli ki insanlar artık bu olaylardan biraz ayılıp projelerini hızlandırmaya bakıyorlar. Gördüler ki bu sistem yürümüyor böyle bir göz odada şehirde. O yüzden böyle çeşit çeşit gelmek isteyenler var. İşte biz de tabii şu normal şimdi onlar buraya sayfiye olarak buradan geçerken, şimdi bizim de aklımızda mesela buradan atıyorum İspanya gidiyorsan orada bir tanıdığın varsa abi uğrayayım mı diye ararsın. Şimdi burası da öyle. Hani kendi düzeninden çıktığında tatille giderken orada biri vardı uğrayayım oluyor. O güzel bir şey yapıyor aslında kendince.
Tabii.
Ama şunu insan anca burada yaşadığı zaman fark ediyor. Abi ben burada yaşıyorum yani bu benim... İşte çünkü o birisi geldiği zaman hadi onunla tek bir yemeğe mi çıkacaksın, işte evinde imkanın var mı yok mu belli değil. Hani onu düşünmüyor insanlar, hep kendini unik olarak kabul ediyor. Normal o da yani şaşıracak bir şey yok. Biz de yapıyormuşuz. Ben şimdi hatırlıyorum, biz de mesela güneye inerken orada varsa arkadaşımız orada mısınız geliyoruz derdik, aynı şeyi yapıyormuşuz meğer yani.
Tabii biz hep yapıyoruz. Hani sizin bahçenize çadırla ya gelmişsiniz.
Sen çadır bile teklif etmiştin, evet bayağı gösterdin hatta. Çadır var, almazsanız çadırda kurabiliriz yani, sorun yok.
Ya ama bir katkıda bulunarak size gelmeye çalışıyoruz. İşte yemek yapanım var ama, yanımda hadi falan diye. Yoksa hakikaten çok
haklısın. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok akıllıca bir iş yaptınız. İlk gelişinizde Sinan'ın arabanın arkasına doldurduğu aşçı seti ve yemekler ve böyle buzluktaki balıklarla kendi evimde ilk defa bana davet verildi sayenizde. Yani ya Sinan benim. Kaçta yersiniz, ne yersiniz? Girdi, Yani beyaz çoraplarıyla girdi, beyaz çoraplarıyla geri çıkabildi o mutfaktan. O kırmızı sosların yapılmasına rağmen ben inanamadım yani.
Tabii canım, çok çok çok.
Girişiniz
ama...
çok iyi oldu yani. Onun için her sene çok istiyoruz
gelmesini. Değil mi? Peki bunları soracağım şimdi sana. Şimdi çok güzel bir yere parmak bastık. Şu, şimdi biz hep dışarıdan bakınca sizin hayat güzel, tamam mı? Bahçe var, şahane bir orman, mis gibi sesler, kuşlar, bitkiler, zeytin ağaçlarına uyanıyorsun. Okey, tamam, bunlar şahane. Pek çok insan da sizin İSTV'de yayınlanan programdan sonra özellikle. Bu arada senin YouTube kanalında var. Çok güzel bir kanal, herkese tavsiye ediyorum. Bitirmeden ondan da kısaca bir bahsedelim isterim. Çoğu insan şöyle yazıyor: hayalimdeki hayatı yaşayan insanlar, işte bütün beyaz yakalıların hayalini yaşıyorlar. Okey, güzel taraflarını görüyoruz. Ama aslında ne kadar da zor bir iş. Her şeyi kendin yapıyorsun. Kendin pek çok yeteneğe sahip olmak zorundasın. Yani bir şeyin bozulabilir, ondan anlamak zorundasın. Ne bileyim, koca bir cam diyorsun. Belki yardıma gelenin yoksa kendin siliyorsun o koca camı yani. Yani ne bileyim, bütün bunlar temizlik falan.
Evet, hemen örnek
bir vereyim. Bir de yemekten örnek ver. Hani sen onun için oradan girdim. Çünkü biz geldiğimizde ve öyle bir yemek muhabbeti olduğunda, ya sen bize arkadan arsa bakmıştın buraya taşının da. Hani sürekli yiyelim. Şu anda arkadaşlarım var Allah'tan, ama hakikaten yani bir becerin yoksa, şimdi New York'taki pek çok insan onu yaşıyormuş. Kimse evinde yemek yapmıyor. Yemek yapmadığı için.
Tabii, tabağı çanağı olmayan insan var yani.
Mutfağı olmayan insan varmış. Şimdi insanlar böyle şokta. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani hakikaten başka yeteneklerimizi bilemek adına asıl temel bazı şeyleri yapmadık biz de. Yani ben kendi adıma bile pek çok şey için öyle söyleyebilirim. Hani bugün Instagram'da ekmek yapıp koyanları kızıyorlar ama ben de diyorum, ekmek yapsam bayrak asarım ya. Yani hani zor bir şey aslında pek çok insan için. Gibi gibi. Sen böyle anlatsana. Zor taraflarını da anlat ya da.
Ya evet, kolay tarafları belli. Yani kolay, güzel tarafları hep gözüken, işte hayalimi yaşıyorsunuz denen, doğanın içindesin, harikasın, teksin, işte takılıyorsun filan falan, hani güzel tarafı belli zaten herkes için. Ama zor tarafları, hep şunu söylüyorum, hani mesela arkadaşlarımızdan da soranlar oluyor, gelebilir miyiz, yapabilir miyiz, o kadar kişinin kendi bağlamıyla ilgili bir cevap ki bu. İşte ve hatta taşındığın bölgeyle de ilgili. Şimdi burası, bizim taşındığımız bölge daha Ege rahatlığı içerisinde. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Avantajları ne? Kimse senin, yok eşin ya da işte partnerin senden gençmiş ya da aynı cinstenmişsiniz. Heterosun, işte eşcinselsin, hiç bunlara takılmıyor. Hiç baktıkları bir konu değil yani. Hani o çok güzel bir şey. Kimse kimsenin derdinde değil. Herkes işine bakıyor. Ama bir yandan bu rahatlıkta da iş yaptıracak adam zor buluyorsun. Adam geleceğim abla diyor, cumartesi oluyor, öbür cumartesi gene adam yok. Yani burada herkes kendi işini kendi yapabilir hale gelmiş bu halden. Ya da geliyorsa seni bir şekilde şehirli görüyor ve hani alabildiğinin en fazlasını koparmaya bakıyor her yerde olduğu gibi. Yani buraya ait bir durum değil bu, ama hani bu yaşanan gerçekler içerisinde. Dolayısıyla sen, ya bu parayı buna vereceğim ve kendim yapayım bari diye, işte Sezer Kaynak yapmaya başladı. Kendi şeyini, karavanını kendi yaptı. İşte ben bahçede çapa yapıyorum, arkada bilmem ne yapıyorum, şimdi sulama sistemini yapacağız falan filan. Zaten hani bunları göze alarak gelmiştik. Ama evet, yemek konusu mesela. Ben yemek yapmaktan nefret ederim. Yani yemeği çok severim. Yani evet, güzel yemek yemeyi severim daha doğrusu. Ama yapmayı hem bilemediğim gibi sevmiyorum da. Yani ayırdığım her saniye bana zul geliyor yemek yapmak için öncesinde ve sonrasında. İstanbul'dayken işte oradan buradan bir şekilde iki yapıyorsun. Bir o getiriyor, bir dışarıda yiyorsun falan. Halloluyordu bir şekilde. Yemek sepeti vardı falan. Ve fakat artık onların hiçbirisi yok. Burada işte bir kere iki öğüne düşürdük mecburen. Yani dedik ki biz artık hani fabrika çalışanı değiliz. Üç öğün gibi bir mecburiyetimiz yok. Biraz hani öğünlerimizi artık azaltalım, ikiye düşürelim falan, sağlıklı diye. Sonra keto diye beslenmeye başladık. Onda da bir takım ürünler çıktı, o da kolaylaştı falan. Ama hayat hakikaten alması, bir kere bilmem kaç kilometre yol gidiyorsun. Bir pazara gidiyorsun, bir işte öbür tarafa gidiyorsun, geliyorsun. İşte ekmeğin başka yerde, gazeteden başka yerde hala alıyorsan. Bir dolu dert var. İşte kargon gelmiyor mesela. Şimdi şehirde o kadar alıştık ki, kargoyu sipariş ediyorsun, 2,5 gün sonra kapında, beğenmedin, ertesi gün yandaki kargoya bırak geri gitsin. Burada bir kargoyu geri aldığına kadar 3,5 hafta kavga ettim kargoyla. Bir kere kapıya getirmiyorlar. Bakkala bırakıyorlar, bakkala gidiyorsun. Ya da aşağıya iniyorsun 5 kilometre, yolda buluşuyorsun kargoyla, telefonla. Mesela şimdi seninle konuşurken öbür tarafta yurt içinden arıyor Barlas. Getirdim abla, nereye bırakayım kutunu falan diye. Böyle şeyler var. Bakkaldan kutu alma falan. Bir kere hayvanat olayı çok mesela. Soranlar oluyor. Ben çok memnunum. Yani insana hepsini tercih ederim. Çünkü düzler. En azından ne yapacağını ya da ne yapmayacağını biliyorsun hayvanı. Yani en gerekli yılan, işte en gerek zehirli. Biliyorsun ki basarsan sokar. İnsan gibi değil ki. İnsan güzel gözüküyor. Konuşuyorsun arkandan sokuyor falan.
Bravo, evet.
Yani hayvanı tercih ederim. Domuz var, tilki var, çakal var, şahinler uçuyor, fare var, akrep evden çıkıyor, çıyanlar var. Şimdi dün işte çektim koydum Instagram'a, bilmiyordum. Ne tatlı falan şeymiş meğer. Çam kesesi böceğiymiş. Dokundun mu 3 gün hastane, bayağı kaşıntı, alerjik bilmem ne. Yani doğanın çokça tanımadığımız, tanımayınca korktuğumuz ama biraz içinde olup da bilince kendi gardını alabildiğin ama o zamana kadar da biraz da bir dertlendiğin şeyleri var. Canlıları
akrep,
var.
Akrep lazım. Sokmuştu seni, hatırlıyorum.
Çakal diyorum sana artık, ne diyeceğim yani. Yani buradakilere söylediğin zaman, buradakiler için bunlar doğal hayatlar ama şehire çok alışık bizler için. Yani evde bir sivrisinek görünce uzaktan şey sıktığımız ya da örümcek görünce 8 metre öteye atladığımız biz şehirler için. Ya yani burada çokça enteresan olay oluyor yani. ama eğer buna hazırlıklıysan ve okeysen gördükçe de zaten kanıksıyorsun. Şu anda hiçbir canlıyı zaten ilk geldiğimizde de dikkat ediyorduk ona. Öldürmeyip bırakıyoruz mesela. Daha dün, iki gün evvel engerek çıktı yine bahçede kazarken, ufak yavru da kürekle aldık, yan bahçeye attık. Yani büyüyüp geri gelecek biraz sonra ama yapacak bir şey yok yani. Onun oralar, onun yerine biz geldik çünkü yani.
Tabii,
hani
tabii,
birlikte
tabii
yaşamayı dengeye çomak sokmadan öğrenmek durumundayız. O yüzden hiç ilaçlama yapmıyoruz. Hiçbir canlıyı öldürmüyoruz. Ama dikkat ediyoruz. Hani bunlar da kolay şeyler değil. Ayrıca yani bir dolu başka zorluk var. Küçük yerde dedikodu çok olur, var. Hani biz, hı hı, çok bulaşmadık ona. Allah'tan daha şeyli bir kısımdayız, ne derler. Daha birbirine uzak bir yapıdayız burada.
Hı hı.
Ama yani bir dolu zorluk yok değil. Yani ha deyince çıkacağım bir yer yok. İşte ne var başka? Aklıma gelmiyor yani. Ha mesela yağmur yağdı mı elektrik kesilir. Elektrik kesilince ne izleyecek şeyin kalır, internetin kalır, ne televizyonun kalır. Yani aynı anda üçünü bir arada bulmak çok zor. Elektrik, internet ve televizyon. Yani birinden biri muhakkak yok oluyor. Yani bu tip şehirde bu tip şeylere, akıcı, dijital, çağdaş şeylere alıştığın zaman bunlar bir konu olmaya başlıyor.
Tabii su bile konu olabilir değil mi? Yani içme suyu, ne bileyim bağlatılan su, onlar zorluk çıkartabilir.
Ya tabii eskiden mesela biz musluk suyu içiyoruz. Ama şehir mesela arıtma falan, yani bir küçük bir arıtmamız var ama birçok insan hala şişe suyu alabiliyor şehirden geldiğinde. Şimdi şehirden gelip şehirli alışkanlıklarını burada sürdürmeye başladığın zaman çok güzel olmuyor yani. O zaman işte ay şuraya da bir Migros açılsa ya da ne bileyim hani şuraya da bilmem ne gelse, o zaman trafik oluyor işte. Trafik olunca güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Güvenlik sorunu çıkınca bu sefer evine kapılar, işte kameralar, bilmem alarmlar falan tak. Burayı da şehire döndürüyorsun. Dolayısıyla hani çok buraya şehirli adeti taşınmamaya, yani diyorum ama biz de taşıyoruz tabii de farkında olmadan, yine de olabildiğince hani biraz kafa yorup daha buraya adapte olacak şekilde gelmekte fayda var. Yoksa burası da şehir olunca, ben diyorum ki şimdi bu koronadan sonra herkes çok mesaj atmaya başladı. İşte biz de arsa aldık ya da alacağız, geliyoruz falan. Herkes buraya gelince biz şehire döneceğiz. Şehir rahatlayacak demektir diyorum.
Yani evet ben düşündüm yani öyle bir şey olacağını. Biz şimdi, ben balkonda kompost yapsam mı diye düşünüyorum yani, falan. Anlatabildim mi? Herkes bir şeyler düşünecek. Hani biz biliyorsun birkaç senedir böyle, ben araba kullanmadığım için bir zorluk yaşıyoruz. Yoksa çoktan düşünmüştüm ve hatta taşınmıştım sizin sağınıza, solunuza falan filan. Çok haklısın. Bir de sana şunu sormak isterim. Sezer'i tanıdığım için ne kadar olgun biri. Sen sürekli yaşından bahsettin ama yani ne kadar akıllı, ne kadar olgun, ne kadar muhabbeti güzel bir insandır. Şimdi bir partnerim var. Onunla birlikte bir yere geçmek muhtemelen daha kolay. Tek başına oralara gidemezdin diye düşünüyorum ve bütün günü birlikte geçirmek, bütün hayatı bir arada geçirmek. Biraz da ondan bahsetsene. Hı-hı. Neden bunu söylüyorum? Hı-hı. Şimdi bugünlerde çok bahsediliyor. İşte eşler artık çok iç içe, çok yan yana kaldılar. Hı-hı. İşte boşanmalar Hı-hı. mı artacak? Amcanın birini Hı-hı. işte şeyde yakalıyorlar sokakta. Diyor ki ya boşanacağım ya da sokakta Hı-hı. gezeceğim diyor falan hani. Mesela hani böyle böyle gülüyoruz ama ben bir insanların tek başına bir şeyler yapmaktan böyle imtina ettiklerini gördüm. İkincisi partnerleriyle bu eşleri olur işte ne bileyim birlikte yaşadığı insanlarla çok da bir arada olamadıklarını gördüm. Yani değil mi? Yani bununla da karşılaştık. Ben görmüyorum. Yani insanlar kendileri söylüyorlar diye söylüyorum. Aslında zor bir şey. Siz ikiniz çok farklı insanlarsınız ama aynı zamanda ayrı ayrı birey olup bir arada çok güzel vakit geçirebilen insanlarsınız değil mi? O birlikte olma durumu oralarda nasıl oluyor?
Şimdi şöyle biz İstanbul'dayken de aslında bizim için hiçbir şey değişmedi burada. Sadece oyun alanımız büyüdü. Yani şehirde de ben yine bitkilerimle kendi işimi yaparken o yine motosikletiyle ve motor dünyasıyla dijital işlerini devam ettiriyordu. Yani biz hem bir arada bir olmayı bildik. Hem bir aradayken bir iki kişi olmayı bildik. Yani böyle hani ikimiz bir olduk bir bilmem ne falan da değil. Hem o hem diğeri. Yani hem birbirimize kendi yaşam alanlarımıza yer ayırdık. Şimdi mesela motor siklet için o arkadaşlarıyla motor işi motorla ilgili olduğu için motor binmeye gidiyor. Sonra duyuyoruz ki işte birinin eşi çağırıyor eve öbürü sorun çıkarıp kaçıyorlar. Hani işte yok işe gittim diye kaçıyor falan. Ne bileyim hani dişçiye gittim diye motora geliyor falan. Yani eşlerine yalan söyleyerek kaçmak zorunda kalıyorlar. Bizde ise biz birbirimizi kendi zevk aldığımız şeyleri yapmaya teşvik ederek bir aradayız. Dolayısıyla biz bir evin içindeyken hem birlikte iki birbirimize laf atmaktan çok hoşlanıyoruz hem de kendi hayatlarımızı birbirimizden bağımsız sürdürebiliyoruz. Bu o zaman ne birbirimizi kısıtlama oluşturuyor ne de sıkılmaya imkan veriyor. Çünkü biz zaten birey olarak kendi hayatlarımızı sürdürmeye alışığız. Yani o da tekil bir tip aslına bakarsan. Kardeşi var onun ama hani ben tek çocuğum da o kardeş olmasına rağmen o da böyle tek olmaktan hoşlanan yani tek başına kalmaktan hoşlanan birisi. Biz aynı evin içinde ikimiz tek kalabiliyoruz. Yani ben bir yerde tekim, o bir yerde tek. Kimse kimseye şey yapmadan ne derler engel ya da hani ben sıkıldım sen ne yapıyorsun hadi gel bilmem ne filan yapmadan herkes kendini oyalayabilecek hobilere ya da işlere sahip. Ama bir arada da çok güzel vakit geçiriyoruz. Ve işte 10 senedir de böyle gidiyor. Onun için bizim ha İstanbul'da ha burada yerden bağımsız bu formülümüz burada sadece işte benimki biraz daha bahçeye çıktı. Onunki de arkada kendi alanına çıktı. Bir şey değişmedi sonuç itibariyle ama dediğin doğru dışarıdan ilişkilerine destek yani arkadaş viagrasıyla yaşayan diyeceğim çiftler. Şehirde çok görüyoruz çünkü hani birlikte yemeğe gidelim. Baktığın zaman insanlar ne yapıyorlar aslında? Beraber birileriyle yemeğe gidiyorlar. Birileriyle sinemaya gidiyorlar. Yani hep dışarıdan bekleniyor o katkı bir şey yapmak için. Yani dış etkenler isteniyor. Bizde hiç o olmadı. Yani biz İstanbul'dayken de çok insanlarla bir arada bir yere gitmedik. Gitmeyi de istemedik yani. Hani bize evet gelinir hani ikili üçlü sohbet edilir falan ama yine de çok olmaz o. O yüzden dışarıdan eğer bir gayret gerekiyorsa o ilişkiyi sürdürmek için bu koronada fiyasko olarak ortaya çıkan zaten burada yalnız kalınıyor evet yani ona dikkat etmek lazım işte. Tabii. Yani böyle bir yer evet hayalimizi yaşıyorsunuz da siz hayalinizi yaşamaya başladığınızda o hayalin bu hayal olmadığını anlarsanız çok geç olur. Onun için yani hem gidilen bölge hem gidilen eş hem o eşle olan ilişkiyi iyi düşünüp gelmekte fayda var.
Evet çok güzel söyledin, çok güzel özetledin. Çünkü insanlar orada arkadaş viagrası aldıklarını ya da iş viagrası aldıklarını fark etmeden yapıyor olabilirler. Çünkü o davranışlarını değil mi? Pek çoğumuz hani onun niçin yaptığımızı fark etmeden bazı şeyleri yapıyoruz ya. Ama böyle radikal kararlar almadan önce belki onu da tartmak lazım. Onun için de söylemek istedim. Bu arada senin YouTube kanalından bahsedelim dedim. Labofem'den. Ben çok dikkatli bakmıyordum ama herhalde seninle konuşmadan önce bütün videolarını izledim. Çok da iyi oldu. Çünkü çok güzel anlatıyorsun. Çok basit. Hepimizin aklına gelen sorular. Yani sen artık bitkilerin çoğunun Latincesini de biliyorsun değil mi? Bu arada onu da sorayım. Latinceyi nasıl ezberledin ya onları?
Yani istediğin zaman oluyor. Ben telefon numarası öğrenemem mesela. Ama defalarca okuyorum. Mesela geçenlerde yine eyvah şunun adını unuttum. Neydi dedim. Açtım bilgisayarımı. Kayıtlı bende kendi bitkilerim. Hepsini A'dan Z'ye tekrar okumaya başladım. Ben çok severim ansiklopedi okumayı. Şimdi tekrar başladım mesela. Unuttuklarımı tekrar hatırlamak için. Kullanmayınca unutuyor insan. Hı-hı. Ama çok kullandığın zaman derin hafızaya atıyorsun. Orada kayıt oluyor. Bir de aslında Latince çok zevkliymiş. Almanca bildiğim zaman hani biraz bazı kelimelerde çağrıştırıyor tabii kökeni tabii. Dolayısıyla. Hı-hı. Hani yok ince yaprak, uzun kulak filan neyse hani oralardan bir şeyleri benzeterek öğreniyor insan. Yine işte şeyle gayret ve aşkla ilişkilendiriyorum. Yani Latincelerini bilmek de aslında çok mesele değil de önemli olan ne biliyor musun Nilay? Onu söylemek istiyorum aslında. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durum da aynı şekilde. Yani insanın biz hep piramidin tepesinde olduğunu, en gelişmiş varlık falan dedik ama keşke konuşmayı bilmese miydi acaba insanlar diyorum. Yani konuşarak hiç anlaşamayan bir türmüşüz meğer yani. Halbuki şimdi mesela bir köpeğimiz var küçük. Yolda buldu oğlum getirdi bir Jack Russell atmışlar sokağa. Onunla tekrar bir zaten bitkilerle başlayan ama insan türünün dışındaki başka canlıların dilini anlamaya gayret eder hale geldik. Bu çok kıymetli. Yani bu koronadan belki böyle bir faydası olur diye düşünüyorum. Hani insan insana anlaşamıyoruz. Türkçe bile konuşsak ama bu gayretle belki bitkiyi hep diyorum ki bitki atıyorum rengiyle atıyorum döndüğü yönle işte kokusuyla bir şeysiyle size bir şey anlatıyor ya bunu bir dinlemeyi öğrenin öğrenelim ya yani hep birlikte ben onu öğreniyorum hala her bitki ayrı dilde konuşuyor ama çoğunlukla bir ortak dil var. Köpekle de öyle. Şimdi kulağını indiriyor, korktu mu, tırstı mı? Bir şey diyor bana bu çocuk yani. Ve evet, dolayısıyla aslında hani botanikti, işte bitkiydi, Latince falan değil de bir başka dil öğrenerek bu hani dünya denen kısacık bir ömürde hani bir şekilde kimlerle ne yapıyoruz, nasıl acayip şeyler oluyor ya, ne güzel. Ne diyor bunlar? Ben ne diyorum? Yani bir ilişki kurmayı öğreniriz diye umuyorum. Yani bana çok iyi geldi. Bütün insan içerikli hizmet sektörü işinden sonra belki de bitkiye geçmemdeki en güzel yan başka bir dilde konuşuyor olmalarıydı yani. Hani bazen duymak istemediklerini duyup üzülüyoruz ya, bitkiler de öyle şeyler söylemiyorlar yani. Hani iyiyim diyor, kötüyüm diyor, susadım diyor filan. Köpek de öyle çok bazı yani konuşmalar. O bana iyi geliyor. O sadelik, o düzlük, o hani bunu derken bunu demek istedim. Hani yüzüne baktım, arkandan soktum filan olmaması hoşuma gidiyor doğrusu. Belki işte bir başka dili öğrenmek için bu bir fırsat. O zaman insanlar da belki birbirini dinlemeye daha yakın olur bir sonrasındaki adımda diye umuyorum.
Ya kesinlikle ya, benim bitkileri bu kadar ilgi duymamın nedeni de o. Sen böyle deve tabanından bahsediyordun. Mesela deve tabanları sarmaşık türünde, hı hı. Yani sarmaşık gibi, hı hı. Güneşe ulaşmak için, hı hı. Dev tropik, hı hı. Ağaçlara tırmanıyor ama köküne zarar gelirse diye de mesela yedek, hı hı. Kök üretiyor. Ne kadar, hı hı. Enteresan, hı hı. Bir yapı değil, hı hı. Mi? Yani, hı hı. Onu anladıktan, gördükten sonra ben böyle Maçka Parkı'nda bir ağaç görmüştüm. Resmen kendine devasa dikenler yapmış. Yani kocaman, hı hı. Kocaman
çıkılmasın
ağacı.
Diye.
Evet, hı. Çıkılmasın diye kendini korumak, hı hı. için tam büyüme döneminde, hı hı. Yani kat atarken, kat çıkarken gibi, hı hı. Düşün. Yani hani, hı hı. Çevresi sini değiştirirken böyle bir, hı-hı. Kendine savunma mekanizması yapıyor. Ne kadar güzel, hı-hı. Ya böyle baktıkça ben böyle hayranlıkla, hı-hı. izliyorum. Yani, hı-hı. Peki sana hemen sorayım. Senin böyle, hı-hı. Ya ne kadar enteresanmış bu bitki ya da bu dünyanın içine iyi ki girmişim dediğin bir anlar oluyordur tabii ki ama hani öyle bize örnek verebileceğin bir durum ya da bitki var mı?
Ya şey var aslında, işte hani hep dünyayı bitkiler üzerinden okumak falan diye böyle atıp tutuyorum arada, hoşuma gidiyor. Çünkü hani düz net falan diyoruz ama aslında bir takım katakulli mi derler, bir takım güç oyunları burada da var mesela. Bir tütün bitkisi var, o tütün bitkisi kendini yiyen bir şeyi, böceği bertaraf etmek için onun müttefiklerini çağırıyor. Ve onun düşmanını çağırıyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Rengini, kokusunu falan değiştirerek. Yani düşünebiliyor musun? Hı-hı. 24 saatte mi, 48 saatte mi ne? Açtığı çiçeğin rengini, tipini, şusunu busunu değiştirip, hı-hı. Başka bir kılığa girip, müttefikleri kendine çekip, hı-hı. Sonra onları yedirtiyor mesela. Yani acayip sistemler var. Yani inanılmaz şeyler var. Bunları okudukça, gördükçe, şahit oldukça Bayağı her gün şey Netflix izliyor gibi yani. Yani hiç televizyona bilen vakit kalmıyor yani zaten serada ya da şeyde bahçede bunları izlemek mümkün. Başka aklıma gelmiyor şimdi ama bakayım gelirse arada eklerim.
Tabii şimdi bu arada sen bir de sera yaptın. Yani oraya taşındın. İlk önce evi yaptınız. Hı-hı. Ondan sonra bir de Hı-hı. devasa bir seran var artık. Hı-hı. Ben şimdi Hı-hı. senin YouTube kanalını izlerken gördüm. Çok basit şeyler Hı-hı. var. Mesela altı delik olmayan saksılara nasıl ekilir? Hı-hı. Ya da işte Hı-hı. seradan bir bitki aldınız. Onu nasıl diğer saksıya geçirirsiniz ya da geçirmelisiniz Hı-hı. gibi şeyler Hı-hı. var. Hı-hı. Hani Hı-hı. bitkileri satın aldıktan sonra ilk yapılması Hı-hı. gerekenler. İşte sukulentlere ayrıca anlatmışsın senin artık böyle daha Hı-hı. bir uzmanlık Hı-hı. alanın gibi herhalde. Ne bileyim besin takviyesinden tut da çoğaltmaya kadar pek çok ders alabiliyoruz aslında o kanalda değil mi? Çok hoşuma gitti yani çok basit gibi görünen.
Yani
ama evet şöyle yani ben şeyler.
Evet benim başıma bugüne kadar gelen bir bitkim var. Adını bilmiyorum, sanını bilmiyorum, nasıl yaşatacağımı bilmiyorum. Toprak ne onu bilmiyorum. O kadar çok açtıkça çekmeceden alt çekmeceler açıldı ki ben öğrenirken ve hepsini gerçekten işte İngilizce de başta zorlandım ama sonra alışıyor insan kaynaklardan, kitaplardan, oradan buradan işte yayının başında konuştuğumuz üzere çok yerden biriktirdim. Ve onlara ulaşmanın zorluğunu biliyorum. Türkçe kaynaklar az. Bir de şimdi günümüzde artık bu dijital dünyada hani bilen konuşuyor, kanalı olan konuşuyor diyeceğim. Benim de yaptığım hatalar oluyordur muhakkak yanlış bildiklerim ama hani ben en azından ben oldum demedim hala. Hala öğreniyorum. Yeni birisi bir şey söylerse hemen kulak veriyorum, araştırıyorum. Ama yani çokça yanlış bilgi hızla yayılıyor. O yüzden istedim ki hani birçok yerden kontrol ederek kendi deneyimlerimle de referanslandırdığım şeyleri anlatayım. Yani bir yerden kopya çekip onu tercüme edip koymak değil de onu dinledim, bunu dinledim, burada okudum, kendim de denedim. Sonucu budur. Ya da böyle değilse bile söylüyorum. Bak bunu böyle yapıyorum ama böyle de olmayabilir. Hani bir şekilde aslında dürüst bir kanal diyeceğim. Bir de hani işte olduğum gibi anlatıyorum yanlış şeyle ne derler sürçü lisanıyla birlikte artık affola ne diyeyim çok ama seven de var altına şey yapan da var ne derler oh tuzun kuru filan yazan da var ama hiç takılmıyorum öyle kabul etsinler tuzum kuru evet süper yani
ya
Allah herkese nasip etsin.
Peki Fem, bütün yayın boyunca ara ara çok güzel bize öğütler verdin ki baştan bana yani nasıl olunur ne demek ben oldum mu ki diyen insanlardan birisin asla olmadım deyip de başladın ama yine de o kadar güzel böyle ara ara hem konuyu anlattın sonunda mesajı verdim. Yani ne bileyim ben senden işte disiplin öğesini aldım zaten aslında bu yetiştirilmeyle de ilgili bir şey. İşte mesleğin yolda da öğrenilebileceğine dair babandan aldığın şeyle ilgili bir şey söyledin. Aslında dil öğrenmek önemli onu da konuşmuş olduk. Farklı disiplinleri konuşmuş olduk. Araştırma, pratiği geliştirmeyi konuşmuş olduk. Babandan gelen adil olma, adaletli olmayı konuştuk. Eski eşinden evren hareketi alkışları yazdım ben bir yere. Güzelmiş. Yaptığın işin hakkını vererek yapmak. Bunu yazalım bir kenara. Kendine göre normlar oluşturmak da çok önemli. Yani
o da Sezer'den.
O da tam Sezer yani zaten. Yani kendini sevmek de çok önemli. Sen arada onu da söyledin. Kendiyle dalga geçebilmesi insanın çok önemli. Sen hakikaten kendini seven, geliştiren bir insansın. Yani kendi çukurlarını da kendin söylersin zaten. Öyle olman da çok hoş. Peki ben bunları saydım ama sana soracağım. Nasıl olunur Fem? Ne demek istersin?
Şöyle derim, oldum diyenden korkun demek istiyorum. ya nasıl olunur değil de olurken ne güzel yaşanır mı demek lazım acaba?
Ya,
yani
ne güzel.
Yani hepimiz olmayacağız hiçbir zaman ama oldurmaya çalışıyoruz işte. Oluyoruz, gidiyoruz, yaşıyoruz kısacık zaten. Hani onda nasıl güzel, düzgün, keyifle ve bence en önemlisi neşeyle. Yani mutluluk da daimi değil ama neşeyle olmak ya. Yani herhalde neşeyi kaybetmemek lazım. Ben öyle görüyorum galiba.
Ay şahane. Çok çok çok güzel söyledin. Nasıl bitirelim bu yayını Fem? sürekli senden mesajlar istiyormuş gibi oldu.
Sağlıcakla bitirelim Nilay'ım. Tez vallahi zamanda öyle. Görüşmek dileğiyle diyeyim.
Kesinlikle ya.
Ve de işte herkese hayalini yaşamak cesareti ne derler imkanı olsun diyelim. Güzel yayınlar dileyelim.
Dileyelim valla. Fem, iyi ki konuk oldun. Çok uzun zamandır böyle aklımdaki biriydin. Ama gün bugünmüş. Uzakta olman nedeniyle nasıl yaparız? Stüdyoya gelir mi? İstanbul'a geliyor zaten iki gün bir dolu iş hallediyor geldiğinde de diyordum her zaman. Çok iyi oldu. Şahane anlattın. Çok teşekkür ediyorum Femciğim.